Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan 3 şut atsana, son bir şut atabilir miyim
hocam? At hocam,
at. Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Evet, aynı şey yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım. Kim benden, kim benden? Bak doğru da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım.
Kıymete bakarım.
Tavuk örlerler bana.
Bakma sakın damarıma.
Aman!
Ama!
Bazen de eğlendirdik.
İki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda körlerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP'nin ilk görüntü özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine gelen olan özürlüleriyle ilgili düzenleme torbayası tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için açtık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur. Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Su sesi evet. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Böyle bir de öptüm.
Evet ama spektri yok.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta mini kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz, onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra member olarak neler yapabiliyoruz, member dinleme, sesli kitap dinleme. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. İnternete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtmışsınız. Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılır.
Program için havada, karada ve denizde kayıttır. Engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenliği.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı...
Yine 21-23 saatleri arasında engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Bilip buradayız.
Biz her hafta buradayız, 21'de gün gündeyiz.
sevgisidir ve müzik, her an paylaşmaya hazırız.
I will. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Engelsiz saatlerden.
İyi akşamlar diliyoruz. 14 Ocak 2015 çarşamba evet. akşamından yine sizlerleyiz.
2015 alışmaya başladık.
Evet, 2015 alışmaya başladık hocam. Geçen haftaki duyuruda 2014 yapmıştık ama bu hafta yaptık ya. Fonu duymuyorum hocam. Fon yok mu?
Fonumuz vardır.
Evet, bir anda fon böyle duymayınca olsun. 2015 14 Ocak. Bunları özellikle tarihe dikkat ediyorum. Çünkü radyo programlarını haftaya hatta Mustafa'yı konuk alacağız Adem Hocam.
Evet.
Bütün radyo programlarımızı Dünya Sesleri'ne yükledi. Bulabildiğimiz tabii. Belki bulamadığımız kayıtlar da vardır. Söylediğine göre 113 tane kayıt yüklediğini söylüyor hocam. Mustafa.
Vay,
bu kayıtların vay, içinde 2009 programları, 2010 programları, 2011, 2012, 2013 ve 2014'ten programlarımız var. 2008 programlarımız var mıydı acaba bilmiyorum. Hani elinde engelsiz erişimin eski kayıtlarına olan varsa ilk özellikle 2009'un altında. Biz 2008'e başladık değil mi? Ben tam
ben 2008 diye hatırlıyorum ya.
Ben de öyle hatırlıyorum evet. ama çok da emin olamıyorum. Yani 2009'da bayağı bir programımız var.
Ya o kadar eski programcılarız ki programımızın ne zaman başladığını
bilmiyorum ama 2008'de acaba var mıydı programlarımız diye düşünüyorum ama Mustafa sağ olsun bizim bütün kayıtları toparladı ve artık hepsini dünyayasesler.com'dan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Engelsiz Erişim Saatler bölümüne girerseniz oradan 2014'ten geriye doğru giderek 2014'te belki bazı eksik kayıtlarımız olabilir hala. Ona Adem Hocam sen onu bir ara bilgisayarından da bak da o şeyleri görürsen. Ama bulabildiğimiz 113 ya da 114 dedi hatırladığım kadarıyla böyle bir şeyleri yükledi.
Ne programlar yapmış.
Gerçekten hani çok güzel programlar var onların içinde. Biraz haftaya onunla konuşuruz. Engelsiz Erişim Saatler'in 115'lik programında neler vardı, nerelerden geçmişiz aslında onlardan bahsederiz hocam. Güzel bir derneme olur diye düşünüyorum.
Evet,
hoş geldiniz diye tekrar diyoruz arkadaşlar. Bugün kimler bizimle? Olgun abim yazdı bizimle ve uzun süre sonra Eyüp bizimle. Onu da mutluyuz. Bugün kanalını duyabileceğiz. 3-4 haftada çok yoğun promoları varmış Adem hocam.
Evet. Hatta bir ara İstanbul'a gelip gitti galiba Eyüp. Böyle gördüm paylaşımlarından.
Doğrudur. Eyüp şimdi aydınlatır bizi İstanbul'a gelmiş olabilir. Facebook olunca artık kişiler de nerede değil oradan artık anlayabiliyoruz.
Aynen. Görebiliyoruz.
Evet bu böyle bir durum var. Bu arada biraz önce Olgun abim çok güzel bir haber verdi bize. Harun Uslu ve Hikmet Karadağ. İki görme engelli hukukçu. İlk hakimlik yazılı sınavını kazanan kişiler olmuşlar hocam.
Evet, tebrik ediyoruz buradan. Hakikaten çok güzel bir başarı. Hem kendi adlarına hem görme engeller camiası adına. Görme engellerin artık hakim olması da çok güzel bir duygu olacak.
Umarım
hakimliğe de güzel bir başlangıç yaparlar. Ben inanıyorum gayet güzel bir şekilde kabul görecekler ve çok güzel de yapacaklar mesleklerini.
İnşallah ben de heyecanla ilk hakim görmeyenin orada olacağı günleri bekliyorum hocam. Bu gerçekten çok çok önemli bir tabuyu da yıkmış olacağız. Yani o sınava da girmek, ona girip kazanmak bile önemli bir başarı inşallah. Oradan gelir. Saatler Hoca buralarda. O da biraz sonra konuğumuz. İyi yayınlar diyor.
Teşekkür ederiz.
Olgun abim buralarda. Evet Skype'da başka yok mu bugün bizi dinleyen? Neredesiniz arkadaşlar? Bugün maç da yok. Bir şey de yok. Gayet güzel. Tam böyle program dinlenecek bir çarşamba akşamı.
Tam program dinlenecek bir hava. Hava da güzel. Hava İstanbul'da en azından.
Evet İstanbul'da gerçekten bu hafta gayet normal güzel bir hava var hocam.
Evet.
İyi bir hafta yayınımız var. Sen ne yaptın geçen haftadan beri hocam?
Vallahi ben ne yaptım hocam? Ben geçen hafta çok rutin geçti ya. İş yeri, ev. Koşuşturdum iş yeriyle ev arasında. Çalıştım, geldim. Yani çok rutin bir hafta geçti.
Ben de öyle
sen geçtim. Sen neler yaptın diyecektim.
Evet. Bu arada Selçuk yazmış hocam. Selçuk da iyi akşamlar diyor. Biraz geciktik bugün diyor. Ama da Gamze de buralarda. Gamze de hoş geldin diyoruz Gamze'ye de. Evet evet yavaş yavaş geliyor tabii dersten Belki biz dersi şey yapamadık.
Tabii doğru.
İsmail abi de bizimle birlikte hocam, o da buralarda. Hemen bu kadar insan buradayken arkadaşlar, bir kampanyadan bahsetmek istiyorum tekrar. Geçen hafta aslında başlatılmıştı. Enes Sarıbaş mı? Turbağlı Enes arkadaşın adı. Onu da bir ara bence yayına alalım. Onun Change.org'da başlattığı önemli bir kampanya vardı hocam, hatırlayacağınız üzere.
Evet.
Microsoft'ta tüm ekran okuyucu eklemesi, yani dahili ekran okuyucusunu full functional, tam fonksiyonel, tam işlevsel yapması üzerine bir kampanya başlatılmıştı Change.org'da. Geçen cumartesi günü kampanyada bir güncelleme geldi. Bu da şöyle bir şey öğrendik. Windows'un user, yani kullanıcı şeyinde Windows'un özellik, program özellikleri tanıtan özelliklerinde evet Sarıbaş'mış bu arada, öğrendik, Selçuk yazıyor. Hocam bir kampanyanın başka bir uluslararası versiyonu, ki ben baştan aslında onu da savunuyordum. Yani uluslararası boyutuna ulaşabilirsek daha fazla şey olur diye. Şöyle bir şey oldu hocam. Cumartesi günü bu kampanyayı gördük, duyurduk gruplarda. Buna da katılın diye insanlara. Facebook'ta ve o sırada ben o kampanyayı duyurduğumda 316 imza vardı hocam kampanyada.
Evet.
Şu anki sayı ne bilmiyorum ama Ömer en son bir güncelleme yapmıştı. 2650'lerde diye biliyorum. Bir bakarsan.
Gayet güzel bir artış olmuş. ben de çünkü en son 1500'lerde bıraktığımı hatırlıyorum, gördüğümü.
Evet, İsmail abi yazıyor. 2650 diyor hocam sayı. Şu anki imza sayısı. Müthiş. Çok bir artış oldu. Aslında benim hedefim 10.000 sayısına ulaşabilmek. Ama bunu nasıl başarabileceğimizi düşünmek lazım. Belki sizin de görüşleriniz alabilir. Yani 10.000'e ulaşsak gerçekten hani o böyle kaç adet, 5 adetli rakamlara nasıl ulaşırız diye düşünüyorum. Bunun aslında şöyle bir yöntemi var. Artık buradaki bence birçok insan imzalamıştır bu kampanyayı. İmzalanmayanlar için Facebook hesabımızda onun şeyi var. Aslında bak, onu bir engelleşmede koyalım, bağlantısını nasıl paylaşabiliriz. Oralarda, listelerde duyduğumuz bu bağlantıdan mutlaka paylaşmanızı öneriyorum. Şöyle bir yöntem geliyor benim aklıma Adem abi. Hı hı. Mesela burada şu an bu kampanya 2600 kişi imzaladı ya. Bu 2600 kişiden en azından 500'ü, biraz daha şey yapıyorum bunlardan, 500 kişi 20 arkadaşına imzalatsa gayet rahat 10.000 sayısına ulaşırız hocam yani.
Evet.
Yani artık şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Biraz çevrenize şey yapıp herkes en azından yanındaki birkaç arkadaşına imzalatmaya çalışsın. O yüzden özellikle sosyal medya kullanıcıları kendi sosyal medyalarında paylaşmaya çalışsın. 50-60 kişi paylaşmıştı mesela benim en son gönderim hocam. Daha fazla paylaşım olursa oradan buraya ulaşma şansımız olabilir.
Evet.
Ve oradan bu sayıya ulaşırsak, ya niye önemli 10.000'li 15.000, yani Microsoft'un şeyi görmesi, hani illa sonuç vereceği garantisi hiçbir zaman yok ama 10.000 15.000'de ciddi bir kitlenin bu işte bizimle işbirliği yaptığını, dayanışma yaptığını göstermesi açısından ben önemsiyorum böyle bir rakama ulaşmayı hocam. İkinci bir boyutu da şöyle, yani farkındalık yaratıyorsunuz aslında. Yani bir körün neye ihtiyacı vardır? Yani, abuk subuk sosyal sorumluluk projeleri vardır işte. Kapak topluyor kimleri, bilmem ne yapıyor falan. Aslında bu en güzel, yani çevrenizdeki arkadaşlarınıza bakın benim böyle bir ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Yani toplumla dayanışmanın bir yöntemini böyle sergileyebiliriz aslında. Yani engelli olanlar, olmayanlar bir arada bunu aslında duyurmak, yaymak elden geldiği kadar. Ve bu sayede sayıyı 10.000'lere taşımak aslında. Hem de Microsoft'u harekete geçirmek adına önemli bir şey olabilir. Ve gerçekten bu Türk görme engellilerinin başarısı olur. Çünkü yani yurt dışında ancak 300'e ulaşabilmiş bir imzayı biz birkaç günde 2600'e taşıdık hocam. Bence önemli bir.
Evet. Gayet güzel bir başarı.
Ama işte diyorum, inşallah 10.000 hedefimiz var. 10.000 hedefimiz için belki yarın bir Facebook gönderisi şeyi yapayım diyorum hocam. Yani şöyle bir gönderi yazayım. Herkes o gönderiyi kendi gönderiyormuş gibi. Yani birinin durumunu paylaşıyormuş gibi değil de.
Hı hı.
Onu yazsın. Herkesin kendi arkadaşları onu paylaşsın falan. Böyle bir silsile halinde şey yapalım.
Evet.
Yani özellikle şu arkadaşlara, öğretmen olan arkadaşlar öğrencilerine duyurabilir bunu. Mesela daha fazla kişiye ulaşmak
yani açısından. Sınıflar hani 20-30 kişilikse bir öğretmenin sınıfına duyurması demek. 20-30 kişiye duyurması demek bunu. Hadi bunlardan 20-30'u değil de 15 imza alsa bile bir sürü kişi demek.
Evet, evet. Veya işte bir iş yerinde çalışan arkadaş kurumdaki arkadaşlarına söyleyebilir.
Evet.
Öğrenciyseniz kendi sınıf arkadaşlarınıza bunu belirtebilirsiniz. Böyle böyle bir çalışmamız var diye. Bu ayıp değil. Para dilenmiyorsunuz. İnsanlardan sadaka istemiyorsunuz. Bir konuda aslında en temel ihtiyacımız olan bir konuda ki Microsoft yani herkes bunu kullanıyor ama ya crack ekran okuyucular kullanıyoruz. Can kimse para vermiyor zaten. Ya açık kaynak o NVDA gibi elinden gelen gibi bir şey yapıyoruz ama hala mesela Windows Phone'larda doğru düzgün ekran okuyucu yok düşünsene.
Evet.
Yani bu ciddi bir sorun yani. Hani,
yani yetersiz kalıyor ekran okuyucu.
Ve Apple böyle bir çita koymuşken ayıp oluyor hakikaten burada kalmak. O yüzden biraz bu konuda bence baskı yapmak gerekiyor. Bunu da belki biz başlatırız. Yani bugüne kadar dünyada birilerinin başlatmamış olması bunu olmayacağını da gelmez.
Evet.
Bence illa olacak diye bir şey yok ama bu konularda bence bir şeyler yapmak gerekiyor ya. Yani Suat abi de buradayım diyor hocam arada. O da gelmiş. Yani biraz kıpırdamamız yani şeyi çok yapıyoruz çünkü şikayet etme olayını çok yapıyoruz zaten. Bu olmuyor, bu kötü şu şey. Abi o zaman biraz harekete geçelim yani.
Evet.
Yani o anlamda ben bunu çok önemsiyorum gerçekten inşallah. Ama bence yine de iyi bir başarıyı elde ettik. Yani çeyreğini bulduk 10.000'in.
Yani kısa sürede 10 miktar bulduysak.
Mümkün ama herkesin biraz taşın altına daha çok elini koyması. Ya buradaki arkadaşlar da bizi dinleyenlerin birçoğu bunu yapmıştır eminim ama biraz daha öyle dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir herkes en azından 10 arkadaşına imzalatsın. Yani hediye onu da bıraktım. Evet bak Selçuk diyor ki Microsoft böyle bir şey yaparsa belki de NVDA'yı satın alır diyor. Alır tabii isteği yani, alabilir. Evet. Skype'ı nasıl satın aldı? Şeyi nasıl aldı? Alır geliştiriyor. Olmayacak şey değil yani. Windows'a bir yatırımları vardı ama o çok böyle başarılı eşitmiyor sanırım. Yani şey var yani bu konuda şey yapmak lazım hakikaten. Windows'un bu konuda biraz daha kendisini geliştirmesi için bizim çalışma yapmamız önemli. Hani illa sonuç verir diyemiyoruz tabii. Hiçbir şeyde öyle bir şey yok ama gücümüzü görüyor. Bu versiyonda yapmaz ama böyle bir talep vardı denir.
Tabii tabii. Yani en azından onu hani kulağı su kar suyu kaçırmak deyim vardı ya. En azından bir onların kafasında bir şey oluşturmuş oluruz bu konuda.
Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Evet o yüzden 11 rakamını öyle bir hayal diye düşünüyor olabiliriz ama belki de mümkün olabilir. Biraz daha uğraşırsak bunun için şey yapalım. Evet. Evet ne yapalım hocam? Bir müzik arası verelim mi?
Müzik arası verelim. Sonra tekrar gelelim.
Evet tekrar buradayız sonra. Hı-hı.
Evet parçadan sonra geliyoruz.
Ben vazgeçtim beni sevmeyi. Garipliği kaderdir, geçici. Sıkını gene sabret, başını eğmedik tut, bu bir aydın farz et, hadi hadi yüreğime gayret. Hele sıkı dur, hele sabret, başını eğmedik tut, bu bir aydın farz et, hadi hadi yüreğime gayret. Hele sıkı dur, hele sabret, başını eğmedik tut, bu bir aydın farz et, hadi hadi yüreğime gayret. Hele sıkı dur, hele sabret, başını
Evet, merhaba tekrar arkadaşlar.
Evet, parçadan sonra buradayız.
Parçadan sonra. Evet, şimdi yanımızda Olgun abim var. Onu bir yayına almak istedik. Çünkü bu hakim haberi yeni bir haberdi. İşin aslını, iç yüzünü Olgun abimden öğrenelim. Olgun abi neyin nesidir? İlk kez mi yazılı sınava girebiliyor? Daha önce de girebiliyor muydu görmeyenler yazılı sınavlara? Ne oldu?
Daha önce de giriyorlardı. Yani sınavı ÖSYM yaptığı için bu sınavlara başvuruda bir sıkıntı yok. Yani Adalet Bakanlığı da bu sınava, yazılı sınava engelliler giremez gibi bir şey getirmemişti. Ama hakimlik yasasının 8. maddesi var. İşte körler, topallar, konuşma bozukluğu olanlar, işte benzer, yani şu an tam yasayı tam net ezbere bilmiyorum ama bu biçimde kişiler işte hakim, savcı olamazlar, noter olamazlar falan gibi bir madde var. Bu maddeden dolayı hakimliği almıyorlar. Yani bu yasa hükmü, amir hüküm olduğu için. Ama yazılı sınava giriyorlardı. Herhalde bir kere de girmiş birçok arkadaş. Ama bu sınavda ilk kez işte ismini belirttiğimiz Harun Uslu ve Hikmet Karada sınavı kazanan görme engelli hukukçu arkadaşlarımız oldu. Onların şimdi mülakat aşamaları var ve biz bu konuda yetkililerle görüşmeyi planlıyoruz. Aslında AK Parti engellilerden sorumlu milletvekili Murtaza Yetiş ile biz bu konuda daha önce de bir görüşme yapmıştık. Onlar şu çıkacak torba yasada, hani torba yasa çıkıyor ya, çok maddeli. Yani böyle çoğal yasa diyelim. Orada bu madde vardı hakimlik yasasında, hani tüm yasalardaki engelliler ibaresinin kaldırılması çalışması vardı ya AK Parti'nin. Bu hakimlik yasasında da vardı bu. Ama sonra ne olduysa, çünkü Adalet Bakanlığı buna çok karşı çıkmıştı o zaman. Evet. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı şey demiş, yani bunu geçirin muhakkak gibi, ama ne oldu sonra bilmiyorum. Bunu yasadan çıkarttılar. Geçmedi bu. Torba yasa çıktığında. Nasıl bir çalışma yapacak bilmiyorum ama biz onlarla görüşüp işte mülakat aşamasında en azından bu nedenle elenmemesi konusunda bir çaba göstereceğiz yani hukukçular olarak. Çünkü bu önemli gerçekten. Hani kürsü hakimliği olmasa bile üye hakimlik veya idare mahkemesi hakimliği olabilir ilk etapta. Vergi mahkemesi hakimlikleri naib hakimlik dediğimiz hakimlikler olabilir diye düşünüyoruz.
Evet, gerçekten bu önemli bir haber. En azından bunu kazanan iki kişi olması bile bir şeydir. Buradan yürüyerek belki o yasanın çıkması hızlandırılabilir. Alo?
Heh. Evet, tabii onlar bu şeyin önünü açabilirler. Yani işte hakimlik sınavında ya da hakimliğin önünü açabilirler.
Evet.
Dediğim gibi bugünkü fiziki şartlar belki kürsü hakimliğine elverişli değil ama bir yerden başlandığı zaman tabii ki o fiziki şartlarda daha iyileşecek. Belki bu aşamaya kadar da gelecektir yani.
Evet, gerçekten bu konuda güzel bir çalışma olacağını umuyorum. Ben çok sevindim bu haberi olduğuna.
Ben de hakikaten. Hı-hı. Yani ya bunun bir kazanım olduğunu ve bundan sonraki hakimlik için bu mülakatın mülakat sürecinin ayrı bir kazanım olacağını, bu şekilde aşama aşama gidileceğini düşünüyorum ben. Ve bu arkadaşlar mülakatta da başarılı olur, bir yerlere gelirlerse bir gün programa da konuk almak isteriz. Hatta sınavı kazandıklarından dolayı da programa konuk etmek isteriz. Gayet de güzel olur.
Ben olmazsa şey yaparım. Yani bugün hiç aklıma da gelmedi. Şimdi program başlayınca aklıma geldi. Hikmet'le çok yakın görüşüyoruz.
Hı-hı.
Bir dahaki hafta eğer ayarlayabilirsem onu.
Çok güzel olur. Çok güzel olur. Onların amacını da görmüş oluruz. Bir de Orgun abi.
Belki bir dahaki haftaya kadar da biz tekrar çünkü şeyden yani futbolculardan ne olarak bir randevu talep edeceğiz milletvekillerinden. Onlarla da görüşüp onun sonucunda size bildirebilirim yani bu anlamda.
Çok güzel. Bir de Orgun abi bu hafta dilekçe gönderdiniz bize. Bir yazı gönderdiniz. Şimdi öncelikle ben bununla ilgili bir videomuz var galiba. Onu bir izleyelim. Sonra onun üzerine biraz konuşalım. Hadi hocam şey bir yaklaştırın. Yaklaştırın sen.
Yardımlarınız görme engelliler için tünelin ucundaki ışık gibidir. Siz de 23.72'ye 5 lira değerinde boş bir SMS göndererek ya da İş Bankası hesabına yardımda bulunarak görme engellilerin bağımsız hareket etmelerine ve aramıza katılmalarına destek olabilirsiniz. 6 nokta.
Tamam, evet. Ben bu kadardı zaten. 6 nokta köprü hizmet var. Ankara'daki 6 nokta. Evet, film bu. Buna karşı çıkan bir yazı hazırladınız siz galiba. Bize de gönderdiniz.
Evet, Kültürel Derneği'nden hazırladılar. Bana da gelmişti. Ben de yani engelsiz erişimin hem üyesi olarak hem de vizyonu olarak bunun ilgisini çekeceğini düşünerek gönderdim.
Evet, peki nedir karşı olduğunuz? Hani önce bir hata ben biliyorum da senden duyayım yani. Niye karşısınız bu reklama?
Şimdi birincisi bu bence bir istismar. Yani bence değil, tamamıyla bir istismar. Burada bir hedef ya da bir hizmet belirtilmiyor. Şimdi bu tür şeyler var. Mesela reklamlar oluyor. Hani ne diyor? Mesela Lösev'in reklamlarında, Lösev'in zaten hizmeti belli. Diyor ki işte Lösev'in çocukların şeyi için, tedavisi için çalışan bir vakıf. Doğru mu? Tek. Ama 6 nokta körlere hizmet vakfının çalışma amacı çok geniş. Yani bir vakıf olarak hani bir dernek gibi çalışma alanı çok geniş. Şimdi burada körlerin bağımsız hareketi. Burada körlerin bağımsız hareketiyle yapmak istedikleri ne? Ne olabilir? Şunu dese belki ben onaylarım. Hani biliyorsunuz bir şey var. Kök hücre çalışması var. Gerçekten bu önemli bir çalışma. Dünyada da şu an Türkiye anlamında ilk yapılan çalışma. Kök hücre çalışmaları yapılıyor ama retinas pigmentus anlamında yapılan dünyada da çalışma ve tıp literatüründe tartışılan bir çalışma. Bu çalışmaya destek olmak için gibi, mesela ben bunu örnek olarak söylüyorum. İhtiyaç var. Bunun gibi desek anlarsınız. Dersiniz ki tamam, bu bir hizmete vakfedilmiş bir reklam, bağış toplanıyor ya da yardım toplanıyor. Yani bunu sponsor etmek için. Ama burada öyle değil. Yani bizim hepimizin, yani sizin de, ondan sonra zamanında aslında altı noktanın kendisinin de karşı çıktığı istismarın Ta kendisi ha okullara pul dağıtıp para toplamışsınız. Ondan sonra ha sokakta konser yapıp para toplamışsınız. Ha bu bugünkü teknolojiyle televizyona reklam verip tünelin ucundaki ışık değil.
Klasik toplumun şeyine yapar laflarla. Ben de şimdi o zaman engelsiz yaşama, engellerin insanca yaşaması için katkı verin. Şuraya mesajısın desem aynı şey yani. Nereden?
Tabii ki yani bence bu tür şeylerin, kampanyaların bir hizmeti ön plana çıkartması lazım. Bu kampanyaya bağış yapanların da o hizmetin, yani bağışının o hizmete gidip gitmediğini, gidiyorsa gerçekten bu hizmet yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu, bunu tartışması lazım ya da takip etmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani şahsi kanaatim bu ve bu konuda biz, yani hukukçular derneği zaten karşı, biz Evrensel Gömme Hürler Derneği de bu anlamda hafta sonu bir toplantı yapıp nasıl bir tavır alabiliriz, bunu bir konuşup değerlendirmek istiyoruz. Yani şöyle de bir şey var, tabii ben şimdi işin içeriğini tam bilmiyorum ama bu bir reklam nihayetinde. Bunu önlemek mümkün değil. Büyük ihtimalle parası verilerek yaptırılmış, yayınlanan bir reklam. Çünkü bu bir kamu spotu değil. Televizyonların kamu spotlarını bile yayınlarken RTÜK'ten çok önemli izinleri var. Onları almaları gerekiyor. Bu reklamlar da ücretsiz yayınlanmıyorlar. Yayınlansalar bile bildiğim kadarıyla RTÜK paylarını ödemeleri gerekiyor televizyonların. Bu RTÜK payları da bayağı tutuyor reklamlarla. O yüzden ben öyle zannediyorum ki bu parası verilerek yaptırılmış bir reklam. Tabi ticari bir iş olduğu için de bu reklamı geri çektirip kısıtlaştıramazsın. Çünkü ahlaka mugayir bir, yani ahlaka aykırı bir durum yok reklamda. Bir yardım toplama kampanyası.
Bir sürü kurum gibi topluyor onun dediği gibi ama işte
evet. Engelli. Ama tabii bir kamuoyu oluşturulabilir mi? Evet. Bu konuda gerçekten ne yapılabilir? Hani istismar ne kadar, bunun hangi boyutta istismardır? Gerçekten bunu tartışmak gerekir diye düşünüyorum ya.
Ya şöyle, aslında bence okullarda birinin zarfla para toplamasından çok da farklı gelmiyor bana. Neden?
İşte aynısı yani. Ben
yani okulda zarfla para topluyor, o da aynı şeyi söylüyor. İşte ben şunu yapacağım diyor. Bu da bunu direkt televizyonda yapıyor işte. 5 lira. İşte 23 bilmem kaça mesaj atın. 5 lira başta bulun. Öbürü ona yapın. Yani engellilerin sadece yardım toplayan işte ve bunun üzerine kurulan şeyi üzerine gitmesi anlamında. Ben de reklamı ilk duydum. Kim olduğunu anlamadım. Televizyonda öyle rastgele gördüm. Daha sonra bunlar için bir reklam ne oluyor falan dedim. Yani öyle bir şeyleri kullanarak hani insanların durumunu. Sonra senin mesajından sonra bir türlü de bulamadım. Sonra demek ki sitede ana sayfada doğrudan geliyor. Yani 6.vakfi.org.tr galiba adresi arkadaşlar. Google'dan yazarsa da 6.köylerine çıkıyor. Dediğim gibi bir de bunu 6 noktanın hani bu alanda suistimalle en çok mücadele
etmesi gereken. Çünkü 6 nokta yani, bakın aslında.
Hepimizin doğduğu bir derneğin böyle bir kampanyaya imza atması beni daha da üzüyor. Yani, yani tamam belki bayağı bir para toplarlar. İyi de yardım da toplayabilirler ama sonu ne? Yani.
Hani ben şunu biliyorum. Yani, şimdi 6 nokta gerçekten başlangıç itibariyle yani Türkiye'de çok büyük bir örgütlenme, büyük bir dernek ve 6 noktanın çıkış amaçlarından biri körlerin işte istismarını önlemek, istihdamını sağlamak, körlerin sorunlarına çözüm getirmek ki bugün eğer Türkiye'de körler bir yerlere gelmişse bunun 6 nokta, yani bu 6 noktanın rolü çok büyüktür. Bu yatsınamaz, yadırganamaz. Ama 6 nokta gerçekten 95'lerden 96'lardan sonra belki 2000'den sonra büyük bir yozlaşma içerisine gitti. Yani tüm değerlerinin aksine işler yapmaya başladı. Ben şey bu böyle olunca da
cevap hakkı doğuyor. O kadar girmeyelim olaylara ama oradan da
hatırlayabilirler. Böyle işler yapmaya başladı derken tabii ki cevap da verilebilir ama hani misyonunu yitiriyor. Birçok dernek gibi, anlatabiliyor muyum? Sadece Artur'da birçok dernek öyle oldu.
Yani daha önce milletin eşya piyangosu konserlerle yaptığını, bizim okullara diye zarf gönderiyorsunuz diye karşı çıktığımız şeyi 6 nokta televizyon üzerinden yapıyor. Şuraya mesaj gönderin falan diye ve insanlar da bir de onu güzel süslemişler. İşte bağımsız hareketine katkıda bulun. Ne yapacaksınız mesela bağımsız hareketine katkıda bulunmak için? Hani bir rehabilitasyon merkezi olsa mesela hadi ona böyle bir şey ya, o ne dedi, tam o da yok yani, ne olduğu belirsiz, bilmiyorum.
Evet, evet yani ben yani buradaki eksiklik hizmetin tam belirtilmemiş olması.
Evet. Peki Orgun abi, bir son bir duyurum var galiba, onu da alalım seni.
Evet, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır hepimiz bu konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani oy kullanmak seçimlerde, bağımsız oy kullanmak, gizli oy kullanmak, güvenilir oy kullanmak konusunda. Bu konuda iki tane çalışma var. Birisi Havelsan'ın yaptığı bir çalışma. Geçen de Ankara'da Engelsiz Bilişim yazılım fuarında ben o makineyi gördüm. O makine böyle bir bankamatik gibi bir makine. Siz düğmeye basıyorsunuz. İşte ok tuşlarıyla gezdikçe partinin ismini söylüyor. Önce ok pusulası var elinizde. Onu veriyorsunuz bir karton. Makinenin içerisinde yani bankamatiğe kart sokar gibi. O onu alıyor. Ondan sonra siz partilerin üstünde geziyorsunuz. Hangi partinin üstündeyseniz geçişe basıyor. O diyor ki evet şu partiye oy vermek üzeresiniz, emin misiniz? Tekrar geçişe bastığında o oy pusulasını damgalayıp size veriyor.
Böyle bir de makine daha var yani.
Evet. Evet. Abi senin yaptığı bu makine var. Ama ben bu makinede şunu şey yaptım. Şimdi oradaki oy pusulası normal seçimlerde kullanılan oy pusulası gibi değil. Yani bu geliştirildiğinde aynı oy pusulası mı olacak? Bunu mu kullanacak? Nasıl olacak? Onu bilemiyorum. Zaten çok daha hani açıklayamadılar bunları. Bir daha geliştirmek üzere. Bir el teknik bir makine yapmış. Yarasa Damga diye ismini vermişler.
Evet.
Hatta ben bugün Uğur abiyle de konuştum. Dedim buna biz oymatik diyelim dedim. Yok çok Çin ismi gibi oluyor dedi. böyle bir şey. Şimdi biz onu cumartesi günü bizim Evrensel Görmezler Derneği'nde tanıtacaklar onlar arkadaşlar. Hani Ankara'da tanıtmak istiyoruz nasıl yapabiliriz derken böyle bir şey yaptık. İsteyenler orada gelip makineyi görebilir. Bunun özelliği de oy pusulasını yani normal Yüksek Seçim Kurulu'nun herkese verdiği oy pusulasını okuyormuş. Oy pusulasını okuyup sizin istediğiniz yani herhalde o görünce ben söyleyeceğim. Yani bununla ilgili bir sesli şey de yaparım, çekim de yaparım. O ok tuşlarıyla herhalde geziyorsunuz oy pusulasının üstünde hangi partinin üstüne diyorsanız mühürle gibi bir buton olduğunda o oy pusulasına kendi mühür basıyor. Evet mühürünü. O pusulayı size geri veriyor. Zarfa koyup gidiyorsunuz. Bu makinenin ben şeyini sordum. Hani dedim ki bu hafızaya alıyor mu ya da kişi burada oy kullandığı güvendiği bunu kullandığı ortaya çıkarsa gibi. Orada bu konu şu güvenilirliği veriyor. Diyor ki bu makine sadece işlem yapıyordu. Yani hafızası olan bir makine değil.
Bilerek koyulmadı evet.
Biliyorum. Tabii yani Bu sadece kamera vasıtasıyla oy pusulasını okuyup size yani çok demek ki bir şey gibi hani okuyucu program şey var ya bu Braille tekniğin okuyucu şeyleri. Yazı okuma makineleri onun gibi bir şey ama farklı işte o istediğiniz yere mühür basabiliyor olmanız. Şu an Finlandiya bununla çok ilgileniyormuş. Singapur ilgileniyormuş. Uğur abi öyle söyledi. Durum bu. Cumartesi saat 1 ile 6 arasında bu makine bizim dernekte olacak. Evet, yani Kızılay'da Menekşe 2 sokakta 16 ya 7 ikinci katta arkadaşları bekliyoruz isteyenler, merak eden olursa bu makine nasıldı diye gelebilirler.
Tabii biz bu makine aslında arkadaşlar ilk festivalimizde bizim görücüye çıktı. Yani görme engellerinde 15-18 Ekim Beyaz Bastığı Festivali'nde değil mi Adem Hocam?
Onu gösterdik.
18 Ekim günü cumartesi günü. Oradaki arkadaşlar bunu gördü ama o zaman kamuoyuna direkt açıklanmasını istemedikleri için biz detaya girmemiştik. Yoksa biz bu makineyi test ettik. Ama Ankara'daki şeyler sırasında bir oy sistemini o gün abi sen bir kaydedip çekersen biz de haftaya onu yay programımızda en azından
yayınlarız, evet.
Programın çalışma mantığını sesli olarak canlı olarak yani oradaki işlemler sırasında yayınlarız. O yüzden öyle bir kayıt alırsan bizim için bizde de vardı aslında öyle bir kayıt almıştık biz daha Ekim ayında daha biz hatta Eylül ayında
Eylül
değil mi?
Eylül galiba.
Ama o zaman yayınlanmamızı rica ettiler. Yani şimdilik yayınlamayın diye yayınlamamıştık. Sen böyle bir kayıt alırsan bizimle paylaşırsan biz de onu seve seve radyomuzda yayınlarız.
Tamam ben de görmüş olurum makineyi.
Peki. Tamam. O zaman çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Serper'den de özür diliyorum. Onun önüne geçtik galiba o gün.
Evet biraz sürprizler oldu. Ne olsun Serper önce bir şey demeyecektir. O da buralarda zaten. Şimdi onu alacağız.
Herkese sevgiler sunuyorum. Görüşürüz.
Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileriz. Ya bu Olgun abi de ne kadar çok yönlü bir insan. Bir gün geliyor sesli metinlerden bahsediyor.
Evet.
Bir gün geliyor hukuktan bahsediyor.
Değil mi?
Yani 10 parmağında 10 marifet.
Vallahi maşallah. Zaten Olgun abi bir sürü enstrüman da aynı anda çalar hocam.
Tabii bir
çalar,
öyle bir şey de var.
Saksafon yani. Çalar, o evet. Akordeon çalar. Bağlama yani o kadar iyi olmasa da çalar. Yani. Akordeon bir sürü şey. Süper. O da şeyle ilgili tabii. Halil Hoca'nın öğrencisi olduğu
tabii,
için hocam.
Tabii öyle bir şeyler
de hocayı, var. Halil Hoca'yı caz korosundalardı yani. O günleri. Onlar ve onlara bütün enstrümanlar öğretildi diyorum. İstersen hocam müzik arası yiyelim. Biz de orada bir bisküvi çay içelim. O arada da Serper Hoca'yı bağlayalım.
Evet. O arada Serper Hoca gelecek yayına. Bu arada evet. Bizde bir güzel bir parça.
Bu arada var. Atakan güzel bir önerimi bulunmuş hocam. Bu arada evet. Son mu gitti? Hayır belki her şeyi kapatmışımdır ben.
Yok,
Atakan'ın önerisi şu. Aslında çok iyi fikir. Bu konuda arkadaşlar aramızda şeyleri olan varsa bu tür şeyleri Ekşi Sözlüğe ya da teknolojik sitelere duyurursanız oralarda bir şekilde yayınlanırsa bu Windows kampanyamızdan bahsediyorum biraz yine teknolojiye döndüm zaten önceden önce katılımcı sayısı artacaktır diyor çok doğru bu konularda her türlü destek ve yardım açığız bu işleri yapabilecek arkadaşlar da bizi dinleyenler arasında var diye biliyorum bu tür yerlerde tanıdıklarınız yakınlarınız veya oralara duyurma şansınız varsa gerçekten kampanyanın 10 bine çıkması çok çok daha kolay olabilir diyelim
evet.
Müzik arasını verin.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Evet, geldik ve konumuz da geldi. Konumuz demeyeyim.
Evet, Fatih Hocam biz birlikte yapıyoruz
hep programı. Hep birlikte yapıyoruz programı.
Yani konuk değil Fatih Hocam, bizim de birlikte.
Aynen. Ben evimde hissediyorum zaten. Söz konusu siz olunca.
Siz olunca yabancı değilsin yani. Evet. Program ortaklarımız sen, Selçuk, bizler hepimiz burada birlikte programı yapıyoruz gerçekten. Fatih Hocam nasıl gidiyor engels eğitim?
Engels eğitim bu arada çok çok keyifli gidiyor. Bugün çok çok verimli günlerden bir tanesini yaşadık bu arada. Android ile ilgili çok fazla soru geldi. Benzer platform olarak işte iOS'la birlikte çok güzel kıyaslamalar yaptık. Çok güzel bilgi alışverişleri yaptık. Hatta ve hatta daha sonra anlatacağımız konularla ilgili de şöyle bir önden de bir tanıtım gibi bir şey de oldu bugün. Çok fazla bir merak uyandı. Keyif aldığımı söyleyebilirim. Güzel gidiyoruz. Yani engels eğitim gerçekten amacına hizmet eden ve duyuları anlamında da baya baya hani yapılan, ilgi çeken bir proje oldu diyebiliriz.
Evet, gerçekten çok güzel bir proje ve güzel tepkiler alıyoruz. Geçen engelsiz iPhone'da Erdoğan Bey çok güzel bir mesaj atmıştı. İşte bu proje çok herkes fedakarca yapıyor, Nobel ödülüne layık bir proje gibi, gerçekten çok güzel sözler söylemişti. Ona da buradan teşekkür ediyoruz.
Evet.
Yani yayın aracılığıyla daha fazla katılımın olmasını arzu ediyoruz. Yani farklı insanların da katılmasını arzu ediyoruz tabii ki. Ama bence gerçekten o anlamda güzel bitti mi Adem Hocam kayıtlarına? Senin, Adem Hocam, senin program da bayağı popüler yani.
Benim program da epey popüler oldu.
En son tahminat mı yaptırıyordun sen?
En son tahminat işlediydi falan. Yani bayağı keyifliydi.
O da şu anlamda güzel. Yani bir tek... yani mesela bilişim değil illa, başka konularda da demek ki böyle bir ihtiyaç oluyor, insanlar geliyor yani ona. Onu görmek açısından da güzel oldu bence Adem abinin programına da o katılımın yüksek olması. Hani bizim ortalamalarda hani aşağı yukarı 15-20'yi bulabilen katılımlar olması ne sakın hocam.
Aynen öyle, aynen öyle. Bir de ses kayıtlarının ulaştığı kitleyi gözlemlersek eğer gerçekten hani çok çok ses getiriyor. Çünkü biz özellikle üniversitede telefon almaya başladık ilginç bir şekilde ve insanların dinlediğini, sonradan dinlediklerini duyuyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten hani amacına hizmet eden bir proje olduğunun en güzel göstergesi bu olsa gerek.
Kesinlikle. Bir de elimizi rahatlatıyor. Mesela bugün yaşadığım bir olayı anlatayım. Seçmeyle ilgili bir yani işte kelime kelime nasıl seçilir seçilemez üzerine bir tartışma vardı bizim iPhone grubunda. Orada şey dedim arkadaşlar, ilk eğitimde ben bunu anlatmıştım, oradan dinleyin bakın dedim. Hani o güzel oluyor işte, referans verebiliyorsun. Şimdi tekrar tekrar aynı şeyi yazamıyorsun her seferinde uzun uzun, ama bak burada vardı arkadaşlar, gidin oradan dinleyin.
Aynen öyle, bir referans olarak gösterebileceğim bir nokta var en azından. O açıdan çok çok faydalı oluyor. Evet. Ve bunlar inşallah bittiği zaman da birçok kişi daha da farklı ulaştırma yöntemlerini geliştireceğini
evet,
düşünüyorum.
İnşallah, inşallah o kalıcılık için uğraşıyoruz. Evet Safi Hocam, sen bir büyük bir heyecanla geçen haftadan
şimdi değerli dinleyicilerimiz, engelsiz erişim saatleri özel. Uzun zamandır biz web sitemizde yaptığımız, ancak bunu engelsiz erişimli saatlerde de yapmak istedik. Bir cihaz tanıtımı yapacağız ve bu cihaz tanıtımı çok çok ilginç bir cihaz. Bugüne kadar dokunmatik sistemin her türlüsünü kullandık. iOS'u kullandık, Android'u kullandık, hatta daha öncesinde Nokia'yı kullandık ama eğimli ekranlı bir sistem kullanacağız. Son dönemde Samsung'un çıkarmış olduğu eğimli ekranlı bir sistem var. Note 8. Normal düz ekran olarak gelip aşağı doğru çok hafif sağa doğru inen bir ekranı var. Normalde arkadan bakıldığında hiç belli değil ama önden bakıldığında gerçekten çok farklı bir dizayna sahip. Sistemde şöyle bir özellik var. Bu ekrandan kazanmak için yapılmış. Bazı tuşlar, örneğin kamera olsun veya bazı uygulamalar da olsun, sağ tarafta dikdörtgen şeklindeki ekranı alıyor ve bu ekranın dikdörtgen şeklindeki ekranla ana ekran tamamen arada herhangi bir çerçeve olmadan birleştirilmiş vaziyetteler. Ve bu artık günümüz teknolojisinde gelmeye başlayacak. Bu ilk olarak Samsung Galaxy Round ile gerçekleşmiş ve LG Flex ile, daha sonra işte Samsung'un en oturmuş versiyonu Note 8 ile birlikte geldi. Yani şu an bu sistemin üzerine sistem yok değerli dinleyiciler, öyle söyleyeyim size.
Ya bu amaç ekrandan kazanmak mı, bunu yapmanın amacı, yani böyle bir eğim kullanmanın amacı?
Şimdi şöyle, aynen öyle, ekrandan kazanmaya çalışmışlar. Örneğin bir arama geliyor diyelim. Aramayı hemen sağ tarafa atıp siz ekranda başka işlemler yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ki bunu denemesini şu an yapacağız burada. Bunun yanı sıra mesela bazı ana ekranda alt tarafta olan tuşlar, yani işte telefon, kamera, mesajlar gibi yan tarafa alınmış ve parmağınızı gezdirerek bu tuşlara rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Yani dock satırı dediğimiz iPhone'daki aşağı yukarı onlar, başka
artık
bir tarafta.
Evet, sağ tarafa, aynen öyle. iPhone'daki bizim kullandığımız, iOS'ta kullandığımız dock satırı sağ tarafa alınmış. Ve ekranda tam bir hakimiyet sağlanmış. Yani ekranda bir alan kazanımı sağlanmış. Bununla birlikte müzik çalar video oynatıcısında da sağ tarafa alınıyor düğmeler otomatik olarak. Ve tabi daha keşfetmediğimiz mesela bir erişilebilir bir cetvel uygulaması da var bunun. Hani cetvel olarak da kullanabiliyorsunuz, fener olarak kullanabiliyorsunuz o alanı. Ve bu teknoloji ile ilgili Samsung bir API, yani bir kütüphane yayınlayacak ve birçok firmada yazılım geliştiricisi de buna özel yazılım geliştirmeye başlayacakmış aldığımız durumlara göre. Böyle bir sistem tanıtacağız. Aynı zamanda artık Samsung'da erişilebilirlik anlamında ciddi adımlar atıldı. Örneğin bir simgeyi taşımak, satır ve sütun cinsinden artık öğrenebiliyoruz touch bir zarar yüzünde. Aslında bakarsanız yavaş yavaş isterseniz giriş yapalım.
Evet, artık ben de sen pratikte anlat hocam. Evet, oradan evet.
Şimdi, 04. Ben biraz ses açacağım.
Karanlık ekran devre dışı bırakıldı. Cihazım kilidi açıldı.
Şu an karanlık ekran devre dışı bırakıldı. Bu iPhone'daki ekran perdesi olayı. Bunu istersek aktif hale getirebiliyoruz. 3 tuşuna 2 defa bastığımızda.
Karanlık hocam, hangi Android versiyonu var o telefonda?
Karanlık ekran devre dışı bırakıldı.
Aynen öyle. Bak, bir de
hangi Android versiyonu var onda şu an?
4.4 var hocam. 4.4 var. En sonunda bir öncekiyle geliyor. Evet. Ve ana ekran düğmesine 3 defa bastığında
TalkBack
devre dışı.
TalkBack
etkin. Evet, TalkBack etkin şeklinde
Sevoş
uyarı alabiliyoruz. Şimdi gelelim, şu an ben sağ ekran tarafına dokunacağım. Burasını aynı zamanda bir kaydırma çubuğu olarak kullanıp ekranda gezebiliyorum.
Tamam.
Şu an yaptığım gibi.
Ama 23 Antalya. Bir gün yenili düğme düğmesi.
Şu an ekran üzerinde kaydırma yapmıyorum değerli arkadaşlar. Doğrudan sağ tarafta kaydırma yapıyorum. Sağ taraftaki o dikdörtgen bölmede kaydırma yapıyorum ve ekranda kayıyor şu an.
Engelsiz Android mobil 1 haber 3.
Ve şu an gene tam o alanda parmağımı gezdireceğim ve neler var?
Bos studio, internet.
İnternet.
Bos mesajlar.
Kişiler.
Bos telefon.
Kamera. Arada boşluk olmadığını da bildiriyor bize.
Google Play Store
da buraya yerleştirdim. Şimdi mesela ben bir kamera uygulamasına girip tuşların gene aynı şekilde olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi
hiç hız algılanmadı.
Bu arada şöyle.
Cihaz mesleğe çok yakın.
Artık böyle uyarılar da alabiliyoruz kamerada.
Deklanşör düğmesi
de gene bu alana gönderilmiş.
Kayıt mod düğmesi. Kayıt mod düğmesi.
Ve TDR düğmesi, hepsi bu bölmeye atılmış.
Peki ana ekranda ne var hocam orada, onlar varsa?
Nasıl?
Esas ekranda ne var şu an?
Esas ekranda tamamen görüntü var. Yani tamamen çektiği görüntü var. Yani hiçbir şekilde tuş veya bir şey yok ekranda.
Bu videolarda da böyle çok. Video çalarken hani şimdi şey yapmak zorundasın. Gizle ya da başlat diyorsun.
Kesinlikle.
Her zaman tam ekran çalıyor video.
Aynen. Her zaman tam ekran çalıyor bu sistemle değerli arkadaşlar.
Güzel bir
şimdi bununla birlikte size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Aslında beni arayabilirsiniz Engin Hocam.
Tabii hemen.
Doğrudan hemen. Sizi o ekrana atacağım.
Bir saniye hocam, geliyorum aramak için. Telefonun şarjı
da. Bu sistem şu an Android olarak hem erişebildiği sağlıyor. Ben bu arada şeyi göstereyim.
Google ara.
Mesela
ara. Google uygulaması.
Ekranda bakalım.
Google uygulaması zor basıldı.
Şöyle.
Git bana.
Arıyorum hocam.
Arayın hocam. Evet.
Şimdi çalacak. Evet.
Geç ekranına geç düğmesini tıkladığımda
ana sayfa ekranı.
Şu an ana sayfaya döndüm. Bakalım. Şu an Engin Hoca olarak sizi burada sağ tarafta anons etti. Burada şu an
açmak için de iki parmakla aşağı bas dedi galiba. İki parmak
evet,
aşağı
evet. Kaldım, değil mi? Aynen hocam. Öyle. O şekilde bir şey yapıyor hocam. İsterseniz kapatabilirsiniz. O şekilde de çağırabiliyorsunuz ama daha çok burada telefon simgesine tıklayıp o şekilde bilgiyi alabiliyoruz hocam.
Peki o çalarken ana ekranda diğer uygulamalar mı oluyor yine? Yani?
Aynen diğer uygulamalar oluyor. İstediğimiz uygulama yapabiliyoruz. Yani arabanın yanı tasak dahi bu bize engel olmuyor. Yani başka uygulamalarda çalışabiliyoruz. Hem aramamızı sürdürüyoruz, konuşuyoruz. Hem de başka uygulamalar, internete girebiliyoruz. İşte başka ekstra uygulamalar çalıştırabiliyoruz. Bunları
dünkü,
yapabiliyoruz.
Çünkü şey gibi dün mesela iPhone'u ne yaptık biz? Klavyeyi gizle yaptık konferans almak için birilerine. Ondan sonra oradan yine de ekledik evet. Falan. Bu durumda evet. Mesela gerek kalacak sağ tarafta o ekranı yapılacak. Ben solda esas ekranda istediğimi yapabileceğim. Bunu anlıyorum. Doğru
mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada son bir şey şöyle bir göstereyim size. Aha. Artık bu kadar şunu yapabiliriz.
Taşıma. Nasıl öğreniyorsun bunu hocam?
Bunu parmağımı iki kere ekrana dokundum. İkincisini de kaldırmıyorum ve şu an simgeyi nereye taşıdığını öğrenebiliyorum. Yani bu yoktu, bu da gelmiş oldu.
Ya iki kere şey yapıyorsan sen taşırken öğrenebiliyorsun. Yani.
Aynen, aynen. Sürüklerken ekranda yani o simgeyi parmağımla taşıyarak sürüklüyorum ve hangi satırı hangi sütuna taşıdığını öğrenebiliyorum. Hmm. Hocam bu şekilde bir...
Kaldırınca da taşımış mı oluyor? Kaldırınca da taşımış mı oluyor?
Aynen kaldırınca da oraya taşımış oluyor ve biz hangi satır hangi sütuna taşıdığını öğrenebiliyoruz.
Peki hocam iki üst üste gelirse orada klasör oluşturuyor mu iPhone'daki gibi onu merak ettim.
Evet klasör oluşturuyor ama iPhone'daki gibi %100 bir şey olmasa da ama klasör diyor ve klasör oluşturuyor. Ona göre de at veriyorsunuz.
Evet.
O da geliştirme aşamasında daha da çok gelişecektir. Çünkü dediğim gibi hani bunlar bile yeni yeni gelen özellikler. Tabii birazcık Samsung açıkçası hani iOS'u bu anlamda takip ediyor gibi. Çünkü karanlık ekran gibi ya da işte 3 tuşla açma gibi şeyler. Biz bunları hep iOS'ta görüyorduk ve Samsung da bunu fazlasıyla takip ediyor. Onun için ben genelde Android kullanıcılarına eğer iOS'tan geçiyorlarsa veya ekstra bir sistem istiyorlarsa yabancıları çekmemeleri için Samsung öneriyorum fazlasıyla.
Samsung'un hangi modellerinde bu özellikler daha çok var?
Tabii ki S5, S5 Mini, Galaxy Note 4, bununla birlikte Note Edge işte bu ekranlı olanlar sistemlerde var. Tab S modelinde var. Bunlar şu an için bir de Alpha modellerinde var. Samsung'un Alpha modelleri var metal kasa. Bunlar da bulabilirler arkadaşlar bu özellikleri, erişebilirlik özelliklerini. Ve bundan sonra çıkacak her ürün artık Samsung'un bu şekilde piyasaya
evet, sürecek. Gerçekten bayağı bir Apple'a yaklaşmış onu görüyoruz. Özellikle bu temel taşıma özellikleri falan gibi şey. Android'i yapamadığını Samsung nasıl yapıyor peki sence?
Şimdi şöyle...
ilginç bir şekilde.
Şöyle hocam şimdi Samsung sonuçta Android'e fazlasıyla müdahale eden bir yapısı var. Yani çekirdeğine kadar müdahale edebiliyor. Ve kendi framework'lerini, kendi kütüphanelerini geliştirerek erişebildiği de buna göre arttırıyor. Yani bir takım uygulamalar, arayüz geliştiriyor. Zaten bu arayüzü kendilerine ait bir marka olduğu için, kendine ait bir arayüz olduğu için bunların frameworklerinde kendileri geliştiriyor. Yani erişebilirlik özelliklerini kendileri ekliyor yazılım kodlarıyla ve sistem uyumluluğu sağlamış
oluyor. Yani sanki saf Android'lerden yani Nexus'lardan daha erişilebilir görünüyor TalkBack ve
Tabii yerine. Mesela şimdi şöyle, yani onlar da erişebilir ama mesela ben hangi satır hangi sütuna taşıdım bilmiyorum. Yani simgeleri taşıyorum ama bunda mesela böyle bir özellik var. Hatta daha kolay mod gibi özellikler de var. Otomatik olarak kendi yerleştiriyor ekranı en optimizasyon şekilde. Böyle şeyler de var. Hani olaylar da var. Aynı zamanda arama yanıtlama konusunda da kulağımıza götürdüğü zaman yanıtlama gibi olabiliyor. Veya işte çağrı ayrıntılarına giriyoruz. Ve doğrudan otomatik arama yapabiliyor. Bu tarz geliştirmeler de sistemle birlikte gelmekte. Dediğimiz gibi bunun anlatımı da olacak arkadaşlar. Çok gelişmiş bir sistem ve bunu ilk olarak engel seyreşimli saatlerde sizlere sunmak istedik.
Çok güzel.
Evet gerçekten. Güzel bir özellik gerçekten. Hani Samsung aralığında. Fiyat aralıkları nedir peki Samsung'un bu yeni modellerinin? Hani
şimdi fiyat aralıkları 1400 TL'li. Tabii bu cihaz çok özel bir cihaz. Sponsorlu damla engel yaşam derneğinin desteğiyle biz bu cihazı ediniyoruz. Ve cihazımızın fiyatı 2800 TL, biraz pahalı bir cihaz. Çok özel premium ürün çünkü.
Tabii tabii ama hani yani diğer daha en ucuzu nedir mesela o cihazlarda?
Yani en ucuzu şöyle söyleyeyim 1400 TL 1300 TL'ye erişebilir bir cihaz alınabilir. Veya işte mevcut iPhone vardır ama ben bu Android'e takip etmek istiyorum diyorlarsa 1200 TL ile Tab S alabilirler örneğin. Ve aynı özellikler geliyor, bütün erişebilirlik özellikleri.
Bazı şey diyor Nebi, S4'lerde de galiba 3 kere home tuşuna basarak talkback açıp kapanabiliyor mu?
Evet, onlara da geldi ama bu kadar detaylı diğer özellikler gelmiş değil ama evet 3 kere basarak gelebiliyor. İşte S4'lerde ve S4'lerde.
Evet, gerçekten. Peki bu Android 5'ten memnun musunuz Sarp Hocam? Genel, yani sen de 4.4 kullanıyorsun hala da o yüzden dedim. Talkback'in yeni bir betası çıktı ve o betanın çok da sorunlu olduğuyla ilgili bir şeyler söylüyordu Ömer geçen derdi. Bu konularda ne düşünüyorsun sen?
Şimdi şöyle 5 gayet yani şöyle bir yenilik getiriyor. En büyük yenilik benim gördüğüm kadarıyla o zaten. Web görünümlerinde artık talkback takılmıyor. Yani web görünümlerinde örneğin bir uygulama içerisinde web içeriği olabiliyor. Bu web içeriğinde çok rahat bir şekilde parmak hareketlerimize ulaşabiliyoruz. Şu an Talkback'in bir ara bir sürümünü çıkardılar ve herkes o sürümden çok olumsuz etkilendi. Sistemler sustu, tekrar bir daha bir sürüm çıkardılar Talkback sürümü. 4.1 olması lazım şu an metası, 4.1.0 galiba. Onunla birlikte şimdi tekrardan bir iyileşme söz konusu ama ben şu an için hani Android deneyim bakımından 5.0'da web görünümlerinin iyileşmesi benim gerçekten işime gelmiş durumda. Fakat web Android'in bu özellikleriyle birlikte sistem yöneticileri işte Samsung kendi erişebildiğini birleştirince sanırım çok ilginç bir sistemler göreceğiz. Öyle görünüyor.
Yani Android 5 ile çalışan Samsung'lar daha başarılı olabilir.
Aynen öyle. Yani birinci sırada bizlerin tercih edileceği cihazlar olacak gibi duruyor şu an. Öyle söyleyeyim.
İnşallah Safer Hocam senden Android ile ilgili haberleri her zaman alacağız zaten.
Aynen.
Ama yani Samsung'daki bu özellikler bayağı güzel.
Aynen öyle. Bu arada son bir haber vererek isterseniz kapatalım. Vocalizer'ın resmi sesleri de bu arada Code Factory tarafından Play Store'da yerini aldı. Ses başına 10 TL ödeyerek Cem ve Yelda'yı ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Birçok dilde de var. Fakat şu an için biraz hafif yavaş kalıyor. Ben yayından önce hemen indirdim haberi alır almaz. Ve isteyen arkadaşlar Android 5.0'da da Yelda deneyimini, Vocalizer deneyimini yaşayabilir.
Evet, bunu gerçekten çok istiyorlardı 5.0'da ciddi bir. Daha önce daha galiba illegal yöntemlerle
aynen.
Ama şimdi resmi sürüm oradan gelişecektir. Evet. O da çok güzel bir haber.
Aynen.
Oldu gerçekten.
Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Bu şekilde. Ben çok çok teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Evet hocam gerçekten güzel bir oldu. Ben de Samsung'un gerçekten epey geliştirmişler yani. Temel iPhone erişilebilirliğine yaklaşmış
değil mi
hocam? Özellikle evet, bu yaklaşmış. Açma, perdeyi açma, metni taşıma falan gibi şeyler. Evet. Birkaç şey daha var tabii yapmaları gereken ama iyi. Samsung bayağı ilerliyor bu konuda. Ama tabii fiyat aralıkları yine aynı.
Fiyat aralıkları
yine aynı hocam yani. Böyle bir durumda vardı. Peki hocam bu sefer istersen müzik arası vermeyelim. Eyüp'ü arayalım da
oradan.
Müzik aramızı Eyüp de yapalım değil mi?
Kesinlikle.
Evet, Eyüp hazır buradayken. Bakalım Eyüp buralarda mı? Bir arayalım deneyelim. Merhaba Eyüp'cim.
Merhabalar.
Hoş geldin.
Ben de sizden özendim. Şimdi sağıma çayı, soluma bisküviyi aldım.
O zaman hem yiyeceğim hem çalacağım diyorsun.
Eyüp sen aynen şu anda öyle. Benim konumdasın.
Şey
bisküvi Engin'in sağında kalıyor. Çayın solunda kalıyor.
Tamam.
Benim sağımda çay, solunda bisküvi. Senle ben aynı konumdayız.
Ortada da benim kalalım.
Vay.
Harika. Harika Eyüp'cüğüm. Yoktun birkaç haftadır. Ne provaları bir anlat istersen.
Evet abi çok ciddi konserlerimiz vardı. Çamdibi Belediyesi Halk Müziği Korosu birkaç hafta sonra konser veriyor. Orada kaval görevindeyim. Onun haricinde Ege Üniversitesi'nin Halk Müziği Topluluğu'nun Ege Üniversitesi'nin 60. yılı etkinliği dolayısıyla bir konseri oldu.
Ve bu konserde benim de bir solom vardı. Bu arada yeri gelmişken de söyleyeyim. Engelsiz erişimin içerisinde çünkü bu da. Ege Üniversitesi kendi bünyesinde bir takım şeylere girişiyor. Nedir bu şeyler? Bir defa kabartma konservatuvar için kabartma printer gelecek. Ege Üniversitesi'ndeki kampüste kampüs çevresinde kılavuz çizgiler yapılacak. Ve bunu Engelsiz Ege birimi organize edecek.
Harika.
Ve bu Engelsiz Ege biriminin de şöyle bir planı var. Konservatuvarla birleşip ücretli bir konser yapılacak ve buradan gelecek olan para doğrultusunda bu kılavuz çizgiler ve sesli ışıklar yapılacak. Yani artık tamamen Engelsiz bir Ege Üniversitesi geliyor. İnşallah, yavaş
çok
yavaş.
Güzel. Yani herkesin işte buralarda birliğinin olmasının çok önemli etkisi var gerçekten Eyüp. Tebrik ediyorum sizi. Peki bu notra basabilen sistemleri de aldıracak mısınız Ege Üniversitesi'ne?
Evet, yıllardır onunla alakalı çalışmalarımız var. Şimdi bir ödenek sağlanması için benim bir projem olacak. Bu projeyi de muhtemelen Braille Teknik'le beraber üstlenmeyi düşünüyorum. Bir fiyat aralığı çıkartacağız. Goodfeel, Sharpay vesaire nota yazım programlarının şu an güncel tutarıyla alakalı bir liste hazırlayacağım ve bu listeyi yarına kadar vereceğim bizim dekanlığımıza. Bakalım güzel şeyler olacak.
İnşallah Eyüp'cüğüm. Evet, seni dinleyelim şimdi. Ne çalacaksın bugün bize?
Evet, şimdi ben konuşma modundan çıkıp kaval moduna geçiyorum. Evet, uzun zamandır böyle bir 3 haftadır falan beraber olamamıştık. Bugün sizler için güzel bir eser hazırladım. Şemsiyemin Ucu Kare diye bir türkümüz var.
Hepimiz. Hadi bakalım.
Thank you.
baston şemsiyemin ucu baston söyle canım kimdir dostum söyle canım kimdir dostum öldürmeye var mı kastın öldürmeye var mı kastın kastın azabına düştün bir vefasız yâre düştüm kastın azabına düştüm bir vefasız yâre
gerçekten tebrik çok güzel. Emin ol çok daha fazla alkışı tüm seyircilerimizden alıyorsun.
Ben de teşekkür
sağlık,
ederim.
Ağzına sağlık, kanalına sağlık diyelim.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Haftaya burada mısın?
Haftaya buradayım, evet.
Tamam, ona göre duracağım.
Burada olamadığım zamanları size bir şekilde ileteceğim.
Evet, ilet ki biz ona göre hazırlığımızı ona göre yapalım. Aynen, mail at yani olamazsan
bugün mutlaka. İletemedim, yoğunluk vardı. Hadi şöyle, provalar normalde saat 9.30 gibi falan bitmesi lazımdı. Çok enteresandır. Saat 11'e kadar sürdü şöyle bir iki hafta.
Evet, normal. Önemli olan iyi olması. Eline sağlık Eyüp'cüm.
Teşekkür ederim.
Görüşmek üzere diyoruz o zaman.
Sana da selamlar. Kendine iyi bak. Bay bay. Evet arkadaşlar gerçekten çok çok güzel bir programdı. Evet şimdi ne yapalım hocam? Uğur'u mu alalım yoksa şu dergideki bir Mustafa'nın çok güzel bir yazısı vardı Mustafa Dinçer'in rehberlik
dergisi. Bir yazıyı dinleyelim bence.
Bence bir yazıyı dinleyelim. Dinleyicilerimiz yere ayrılmasın. Ondan sonra da Uğur'la Caz 16'da yaptığı çok güzel, çok çok güzel bence özellikler var. Onu konuşalım. Ama önce dergi yazılması bir
dinleyelim. Evet. Evet. Şimdi sizleri yazıyla baş başa bakıyoruz.
Köpeğim ve ben, Mustafa Dinçer, mstfdncr70@gmail.com Seslendiren Engin Yılmaz. Sayın Zeynep Şule Yılmaz'ın eşit erişilebilir engelsiz hayat dergisinde rehber köpeklerle ilgili yazısına katkım olur düşüncesiyle bilimsellikten uzak, gözlerim görürken elde ettiğim deneyimlerime dayanarak yetiştirdiğim rehber köpeğim Foxy hakkında yazmak istedim. Foxy'ye tam olarak bir rehber köpek de diyemeyiz. Daha çok sahibinin emrinde, yani beraber yaşadığı ailenin ihtiyaçlarını karşılamak umuduyla yanıp tutuşan bir dost diyebiliriz. İnsanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandır köpek. Tarihin her döneminde yardımını bizlerden esirgememiş ve daima insanların hizmetinde olmuşlardır. Bu sevimli yaratıkların duygularını insanlar her zaman kendi lehlerinde kullanmışlardır. Yasalar, ülkelerin gerçekleri göz önüne alınmadan çıkarılıp uygulanırsa, büyük beklentiler olsa dahi sonucu hüsran olur. Nasıl hüsran olur diye gülerek kendi kendilerine sorup, yapılacak her girişimi kötü karşılıyorlar diyenleri duyar gibi oluyorum. Ülkemizin sokak köpekleri diye bir gerçeği var. Onlar olduğu müddetçe sorunlar her zaman olur diye düşünüyorum. Sayın Yılmaz'ın yazısından öğrendiğime göre, Amerika'daki sokakların bu sevimli, bazen de canavar yaratıklarla tanışıklığı yokmuş. Onlar olmayınca sokakta köpekle gezmek daha kolaydır muhakkak. Gönlümden sokak hayvanlarının olmadığı ülkeler geçiyor. Her şey çok güzel, hiç olmazsa hayvanlar bakımlı, açlığa terk edilmiş değil, mutlu ve rahat yaşıyorlar. Böyle ülkelerin insanları da inanıyorum ki mutlu ve sağlıklıdır. Yazımı rehber köpek yasasının çıkarılması için büyük umutlar besleyen ve bir köpek edinerek bundan yararlanma hevesinde olanlara katkım olur amacıyla yazmak istedim. Kısa rötuşlar yaparak tamamlamak üzere olduğum yazımı, köpeğin Foxy'nin zehirlenerek ölmesi üzerine duygularımı da ekleyerek yeniden yazmaya karar verdim. Ben 50 yaşında kör oldum. Sonradan kör olanlar daha iyi bilirler. Körlük gerçeğiyle karşılaşınca sadece sizde değil, etrafınızda da soğuk rüzgarlar eser. Ama yaşam her şeye rağmen devam eder. Yıkılmayıp gerçeği kabul ederek yaşama sarılırsan, ondan sonra geçecek hayatın daha güzel olur. Yeni yaşamla ilgili rüzgarlar bizim hanemizde de esti. Ailece bu sorunu kısa zamanda çözünce sosyal ilişkilerimiz eskisi gibi devam etti. İleriki yaşlarda engelli olmak psikolojik olarak türlü sakıncalar oluştursa da, bunalımlar atlatılsa da, yeni zorlukları olsa da bazı deneyimler adaptasyonun kolay olmasını sağlıyor. Hele bir de benim gibi rehabilitasyona gitmek isteyip de yaşından dolayı kabul edilmeyen birisi için bu durum daha da zor oluyor. Yaşamın devam ettiğini bilip her zorluğun üstesinden gelme hırsı ise ailen yanında olunca kolay atlatılıyor. Emeklilik sonrası Mersin Silifke'nin sonradan mahalle olan Taşucu beldesine yerleştik. Bir rehber köpek temin etmeyi düşündüğümü bilen bir arkadaşım, yerleşmemizden bir yıl sonra köpeğinin yavrularından birisini bana göndereceğini, erkek mi dişi mi olmasını benim tercih edebileceğimi belirtti. Daha sonra 40 günlük Golden Retriever cinsi dişi bir köpek yavrusunu başka bir arkadaşımla bana ulaştırdı. Dişi olmasını ben tercih etmiştim. Gözlerim görürken biraz köpeğim vardı. Yani daha önce de köpek eğitimiyle ilgilenmiştim. Diş köpeklerin insana daha yakın, daha sadık olduklarını, bu nedenle de erkek köpeklere göre eğitiminin daha kolay olduğunu ve ayrıca da bir de yürürken sokak köpeklerinin erkek köpeğe göre dişi köpeklere daha az saldırdıklarını biliyordum. Köpeğimizin aşılarını yaptırdıktan sonra nasıl bir eğitim aldırabiliriz diye araştırmaya başladık. Köpek eğitim merkezleri büyük kentlerdeydi ve benim de oralarda ona eğitim aldırmam zordu. En yakın eğitim merkezi Mersin'di ve bize uzaklığı 90 kilometreydi. Bir de oraya gidip eğitim aldırmak sadece para ödeyip köpeği göndermekle olmuyordu. Bunun yanında bizim de zaman zaman gitmemiz gerekiyordu. Mali külfeti epey yüklü olacaktı. Araştırmamın boyutlarını genişleterek telefonunu bulduğum köpek eğitim merkezlerini tek tek aramaya başladım. Herkes yaşını öğrenince hemen getirin eğitelim, en güzel eğitim döneminde diyordu. Ama nasıl eğitim verecekleri belli değildi. Onlar ticari bir iş yeriydi ve benim aldırmak istediğim eğitimden çok kendi kazançlarına bakıyorlardı. Bazı yerlerde polis ve jandarma köpek eğitim merkezleri olduğunu öğrendim. Bu gibi eğitim merkezlerinden yardım istemedim. Memurluktan emekli olduğum için onların bürokratik yönlerini tahmin edebiliyordum. İlgili birini bulabilirsem çok kolay eğitim aldıracağımı biliyordum. Ama bulamadığım takdirde işimin çok zor olacağından emindim. Bu nedenle zaman harcamaya gerek görmedim. Daima bu konuyla ilgili soru işareti vardı. Onlar verdikleri eğitim sonucunda kumandayı terlikleri getirir diyorlardı. Fakat benim asıl istediğim olan sokaklarda bir görme engelliye yapabileceği rehberlikten ve bunun başarı yüzdesinden hiç bahsetmiyorlardı. Başka bir arkadaşımın veteriner olan kızının aracılığıyla görüştüğüm daha açık yürekli bir köpek yetiştiricisi bu eğitimin kolay olmayacağını söyleyince gerçeği daha iyi gördüm. Evimizin 5. kişisi olan Foxy'yi kendi çocuklarımızı yetiştirir gibi yetiştirmeliydik. Aile içinde evimizin bir ferdi gibi onunla konuşarak eğitim verebileceğimizin kararına vardık. Reise şimdi. Zaten evde yaptıklarıyla aile reisi sanki ben değil de eşimdi. Bu kuralı Fox için de uygulayacaktık. O karara varışımızın asıl nedeni katı kuralları olanların etkisinin geçerli olmasıydı. Bir de ona eğitim verirken göz göze gelmek gerekiyordu. İnsanın kendi çocuklarının yetişmesinde dahi bu kural geçerlidir. Anne babanın sert olanından daha çok korkulur. Köpeğimiz de eşimin bazen sert, bazen sevecen ilgisiyle yetiştirilir oldu. Evimizde esas komutları eşimden alıyor, onun dediklerini bize göre daha iyi yapıyordu. Benim rehberimdi. Dışarıda her dediğimi yapıyor, aynı çocuklarım gibi beni koruyordu. Yürüyüş haricinde mesela denizde yüzmeye gidince bana bir şey olacak diye etrafımda yüzerdi. Ancak koruma kaygısından üzerime tutunmaya çalışır, her yanımı tırnaklardı. Şöyle bir özelliği de vardı. Sokakta yürüyüş esnasında bir köpek saldırırsa çok korkardı. O vakitte ben korkma ben ona kızarım kızım derdim. Diğer köpek üzerimize gelirken kararlı bir şekilde ben o köpeğe hayır veya git diye bağırırdım. Bunun üzerine az önce korkan o değilmiş gibi havaya girer yoluna devam ederdi. Nerede ve nasıl yaşadığını da belirtmeden geçemeyeceğim. Biz köpeğimize evimizin bahçesinde bakıyorduk. Zaman zaman salona getiriyorduk ama onun yerinin bahçe olduğunu hissettiriyorduk. Evimiz bahçeli, 300 dubleks bir binadır. İlk işimiz onun daima temiz tabaktan yemek yemesini, su içmesini ve çişini dışarı yapmasını sağlamak oldu. Altına bir gazete serip çişini oraya yaptırdık. Yavaş yavaş gazeteyi dışarı çıkartarak onun çişini dışarı yapmasını öğrettik. Bu esnada tasmaya alıştırarak kulübesinde bağlı kalmasını sağladık. İlk bağladığımızda biraz yakladı ama biz kulübeye alışması için bunu yapmak zorundaydık. Yaz aylarında balkonda otururken arada bağlı olmadan yanımızda olmasına izin verdik. Bizim yanımızda olması, zaman zaman onunla oyun oynamamız en büyük zevklerinden birisiydi. Her dediğimizi yapmaya başlamıştı ama attığımız bir şeyi geri getirtemedik. Sadece deniz kenarında oynarken yarım litrelik pet su şişelerini az miktarda kum doldurup zil çalar gibi ses verdirerek atınca onu yakalamak için suya atlar, şişeyi getirip tekrar atmamız için önümüze bırakırdı. Bu oyunu oynama nedenini yüzmeyi çok seviyor olmasına bağladım hep. Yüzerken benim üzerime atılıp tırnakladığı için yüzmeye gittiğimizde denize götürmüyorduk. Genelde komşularımız giderken yanlarında götürürlerdi. Onlarla yüzerken bana yaptığını yapmaz, yanlarında bir arkadaşları gibi yüzermiş ve senin yüzdüğün yeter, dışarıya artık dediklerinde de kıyıya çıkar onları beklermiş. Tasması Şule Hanım'ın anlattığı tasmaya benzemiyordu. İki ucunda yuvarlak halka bulunan 2 santimetre genişliğinde bir bant, iki ön ayaklarından geçirilerek sırtında tokalanıyordu. Tokalama sonrasında yuvarlak halkalar tam köpeğin sırtına gelir ve bu halkalara tasma zinciri takılırdı. Eğer tasma zincirini bu şekilde belinden değil de boynundaki tasmaya bağlayacak olursak, boyun tasması zamanla köpeğin boğazını tahriş ediyor ve sonunda da laranjite, hatta astıma yakalanmasına sebep oluyordu. Bu tür tasmalar bütün pet shoplarda bulunur. Rehberliğine gelince, tasmayla yavaş yavaş yürüyüşlerimize başladık. Onunla normal bir insanla veya küçük bir çocukla konuşur gibi konuşuyordum. Tasmasına küçük bir zil takmıştım. Bağlı olmadığı zamanlar nerede olduğunu anlamamı kolaylaştıran bir yöntem olarak bulmuştum bunu. Zil sesini takip ederek yerini tayin ediyordum. Önceleri evimizin önünde tasmalı küçük yürüyüşler yaptık. Yavru köpekler uzun yürüyüşlere gelemez. Çok yürütülürse hastalanıp ölebilirler. Bu yürüyüşlerle beraber onunla konuşmaya başladık. Bu konuşmalarımız çocuklarımızla yaptığımız günlük konuşmalardan farksızdı. Etraftan benim ona anlattıklarımı duyanlar, bu adam gözleri görmeyince kafayı üşüttü galiba, köpekle konuşmaya başladı deseler normaldi. Onlar ne düşünürse düşünsünler, ben onu yapmak zorundaydım ve etrafıma kulağımı kapayarak bu ilişkiye devam ettim. İlk uzun yürüyüş günlerimizde deniz kenarında bazen serbest bırakıyordum. Benimle oynardı ve ben zil sesini dinleyerek onu takip ederdim. Arada bir zil sesini kaybederdim çünkü o esnada beni bırakıp orada görmüş olduğu köpeklerle oyuna tutuşurdu. Kimi zaman etrafımızda bulunan birilerinin yardımıyla yakalıyor ya da elimde tasmayla evin yolunu tutuyordum. Bu gibi durumlarda toza çamura bulanmış olarak birkaç saat sonra evimize geliyordu. Eşim toz toprak içinde top oynamaktan gelen çocuğumuz gibi bağırarak onun yanlışını anlatmaya çalışıyordu. Benim nerede olduğumu soruyordu ona. Kaybolabileceğimi, bir arabanın çarpabileceğini söylüyordu. Böylece bir daha böyle yapmaması gerektiğini anlatıyordu. Eşim Foxy hata yapınca tepkisini anlatmak için rulo yapılmış bir gazeteyi yere hızla vurarak çıkardığı sesten korkmasını sağlıyor, yaptığı yanlışı hatırlatmaya çalışıyordu. Bu tür eğitimlerde en çok kullandığımız iki sözcük vardı. Erkan Yolaç'ın programında söylenmemesini istediği evet ve hayır kelimelerini biz daha çok söyler olmuştuk. Yarışmaya girsek ilk saniyede kaybederdik. Bununla ilgili ilginç bir anım da var. Foxy daha 3 aylık kadardı. Cookie isminde köpeği olan bir Alman bayan komşumuz evimizin önünden geçerken Foxy yollarını keserek oynamak istemiş. Alman hanım Foxy'ye Türkçe, kendi köpeğine Almanca hayır diyerek onların oynamasını engellemeye çalışmıştı. Köpek dahi olsa bir dili vardı ve ondan anlıyordu. Bir yaşından sonra görevini bilmeye, birçok kelimeyi anlamaya başladı. Belki abartılı bulunabilir ama yaklaşık 50 kelime kadar biliyordu. Sadece kiçi kuçu ile hoş demekten anlamazdı. O köpek gibi değil, evimizin bir ferdiydi. Bazen ben bunun dilini kesip konuşturacağız diye espri yapardım. Zamanla ikimiz öyle bir ikili olmuştuk ki benim görmediğimi bilmeyenler inanmıyorlardı. Her sabah yüksek tempoda 5 kilometre kadar deniz kenarında yürürdük. Benim için tehlikeli olan tarafa onu alarak bazen sağımda bazen sol yanımda olmasını sağlıyordum. Bir elimde baston olurdu. Onu sağa sola hareket ettirmezdim. Yanımda işaret gibi dururdu. Doğrusu bastonu da çok iyi kullanmayı bilmem. Yalnızca ara sıra yolumuzu kaybedince lazım olurdu. Bu durum genellikle bir köpek dikkatimizi dağıtınca veya benim farkında olmadan güvensizliğim sonucu olurdu. Bir defa içme suyu için kazılan çukura düşmüştüm. Tek nedeni bendim. Onun tasmayı çekmesini dinleseydim bu olay başıma gelmeyecekti. Evimizin önündeki her zaman yürüdüğümüz sokakta bir gün önceden çukur kazmışlar, akşam işleri bitmeyince görenlere göre işaret koyup gitmişler. Sabah yürüyüş esnasında Foxy beni çekiyordu ve yolda sorun olmadığı düşüncesiyle ben de tasmasına asılıyordum ki kendimi ayaküstü 1,5 metrelik çukurun içinde buldum. Nasıl kızabilirdim ki ona? Aslında ben onu yanıltmıştım. Onun tasmayı çekmesinin doğru olduğunu kabul etsem belki oradan uzaklaşmış olacaktım. Ayaküstü düşmemin nedeninin büyük ihtimalle onun uyarısı sonucu olduğu kanaatindeyim. Gezme esnasında karşılaştığımız farklı davranışlar ile tatile gittiğimizde bazı sorunlar oluyordu. Gezmede karşılaştığımız sorunlardan başlayayım. Yüksek tempoyla yürürken karşımızdan gelen biri güya sevecek e kuçu kuçu demeye başlardı. Biz gayet ciddiydik ve bu durumlarda yolumuza devam ederdik. Küçük çocuklar veya saldırgan mı diye sorarak sevmek isteyenlere otur kızım bak seni sevecekler dediğimde oturur veya sırt üstü yapar sevilmenin mutluluğunu yaşardı. Yürüyüşümüzün ilk günlerinde yürüyüş yolumuzun üzerine kakasını yapıyor farkına varmadığım için bunu yapmasını engelleyemiyordum. Bir gün yürüyüş sakinlerimizden birisi tarafından uyarıldım. Köpeğine buralara çeş yaptırma diyor yaptığı kakayı oradan almamı istiyordu. Haklıydı. Bir poşet almayı düşünememiştim. İkinci gün belki de ben üzerine basacaktım. Suçumu bilmeme ve etrafıma saygı duymama rağmen oradaki kakayı bir an için bulamayacağımdan korktum. Böyle durumlarda etrafımdan yardım isteyerek gerektiğinde kullanmak için bir poşetim yoktu. En iyi savunma saldırı mantığıyla bağırmaya başladım. Foxy'nin yaptığını nasıl gördüğünü, sokak köpeklerinin yapmadığını nereden bilebileceğini soruyordum. Ama haksızdım. Benim bağırmalarımdan, tartışmamdan etkilenmiş olacak ki, sonraları poşet taşımama rağmen yürüyüş yoluna hiç çişini yapmadı. Yürüyüş esnasında denize girmek ister, ben hayır şimdi değil dediğimde yürümeye devam ederdi. Yolumuz üzerinde bazı engeller vardı, ben oralara yaklaştığımı tahmin ederek mesela tümsekte veya demirde yavaş derdim ve Foxy oraya gelince yavaşlardı. Buna benzer ama çukura düşmeden yaşadığım birçok olay mevcut. Ancak onları anlatmamın gereği yok. Öz olarak onu çoğu zaman ben yanıltıyordum. 6 aylık olunca evimizin bekçisi de olmuştu. Dışarıdan gelenlerin kim olduğunu havlama şeklinden bize anlatmaya çalışırdı hep. Örneğin tanıdığı biri gelince başka, yabancı biri gelirse başka, komşuların evlerine birisi gelirse başka, çişi geldiğinde başka şekilde havlardı. Yaşı ilerledikçe onun havlama şekline göre ne demek istediğini bilir olmuştuk. Aramızda 2 ev mesafe olan kiralık bir evde köpekleriyle yaşayan komşumuzun başka bir yere taşınması sonucu eve yeni kiracılar gelmişti. Onları hiç kabullenemedi ve hane halkından kim evimizin önünden geçerse geçsin veya evlerinin bahçesinde veya balkonunda görünsün onları parçalayacak zannederdiniz. Eşimin anlattığına göre dişlerini gösterişi değişiyor, saldırgan bir köpek gibi görünüyormuş. Sabahları yürüyüş zamanımız gelince ben uyanmamış olursam beni havlayarak uyandırırdı. Ben de onun bu tavrından dolayı o gün yürüyüşe gitmeyi istememiş olsam bile kendimi ona karşı sorumlu hissederdim. Üzerimi giyer, beraber yürümeye giderdik. Ailecek görüştüğümüz arkadaşlarımızın evine gideceğimizde, İsimlerimi söylersem evlerinin önüne kadar, bakkala gideceğiz dediğimde oraya kadar beni götürürdü. bakkalda veya eşimle gittiğimiz markette kapının önünde tasmasını üzerine atıp bizi beklemesini söylüyorduk. Biz çıkana kadar o orada bekliyordu. Bazen de eşim bisikletle bakkala, markete, fırına gider, onu tasmasız götürürdü. Kapılarında beklemesini söyler, içeri girermiş ve eşim dışarı çıkana kadar o da orada beklermiş. Aynı bahçe içerisindeki komşularımıza giderken onu da götürmek zorundaydık. Olağanüstü durumlar harici hiç anlamazdı. Lakin bizim misafirliğe gittiğimizi görünce hiç susmazdı. O da bizimle gelmek isterdi hep. Bahçede oturursak yanımızda, odada oturursak kapının önünde bizi beklerdi. En önemli özelliklerinden birisi de kıskançlıktı. Eşim birisini öpsün, bir çocuğu kucağına alsın, kıyameti koparırdı. Kıskanırdı fakat saldırgan değildi. Korkan birini fark ederse onu parçalayacak gibi havlardı. Karşıdakinin korkmadığını görürse onunla oyun oynamaya başlardı. Kıskançlığı olsa dahi evimizde gelen misafir çocukları bir yerini acıtsalar dahi onlara dokunmaz, tam tersine onları korurdu. Komşumuz civciv almıştı, onları getirip önüne koydu. "Bak Foxy, bunlar bizim, sakın bunlara bir şey yapma," dedi. Sonrasında onlara dokunmadığı gibi sokağa çıkmalarını engelledi. Mamayla besliyorduk Foxy'yi. 2 aylık oluncaya kadar yaklaşık bir kahve fincanı ölçüsünde sabah akşam mama veriyorduk. Daha sonra sabahları bir su bardağından biraz fazla olmak üzere günde bir defaya düşürdük. Mamayı sabah verince yürüyüş sonrası mükafat gibi oluyordu. Önceleri oyun kemikleri ve topu aldım. Kemiğin yanı sıra topları da hep yedi ve biz Foxy'ye topun bir oyun aracı olduğunu öğretemedik. Attığımızı getirmemesinin nedenini de ben buna bağlıyordum. 1 yaşından sonra arada bir haşlanmış kemik verirdim. Onunla hem oynar hem kemiği yerdi. Mamalar çeşit çeşitti. En iyi bulmak hem zor oluyor hem de çok pahalıya geliyordu. Mümkün olduğunca iyi mama yedirmeye çalıştım. Kötü mamaların yapıldığı malzeme de kötü olduğu için bunları yedirince köpek çok kokuyordu. En kaliteli mama diye tabir edilen, ücreti oldukça yüksek olan mamadan bir defasında aldım ve böylece onun ayrıcalıklarını görme fırsatı buldum. Bu mamanın fiyatı benim kaliteli dediğim mamanın 2 katıydı. Beslenmesi konusunda bir diğer nokta da çöp alışkanlığıydı. Ne kadar temiz tabaklarda yemek yedirirsem yedirelim, çöpten yemesini engelleyemedik. O vakit ne de olsa köpek, aslında inkar etmiyor dedik. Bundan vazgeçiremedik. Vazgeçmemesinin bedelini de terbest kaldığı esnada çöpten yediği bir zehir sonucu hayatıyla ödedi. Golden köpeklerin en kötü özelliklerinden birisi bir şeyler yemeyi çok sever. Çöp bidonların etrafındaki yiyecekleri hiç affetmezler ve onun için bu cinslere çöpçü de denmektedir. Yukarıda da bahsettiğim gibi bir yemeğini hep temiz kapta vermemize rağmen çöp olayını engelleyemedik. Belki bir yöntemi vardır fakat bunu biz bilmiyorduk. Aşılarını ve bakımını yaptırıyorduk ama burada bulduğumuz veterinerler daha çok büyük baş hayvanların sağlığı ve bakımını biliyorlardı. Köpeklere daha amatörce bakıyor, tam olarak anlamıyorlardı. 1 yaşında kadardı. Tüyünün bakımını istedik. Onlar da bakım yapıyoruz diye tıraş makinesiyle iyice tıraşlanmış olarak çıkardılar karşımıza. Psikolojisi bozuldu. Bizden kaçıp saklanmaya başladı. Bir gün mutfak kapısından girerek yatak odasına saklanmış. Biz o gün akşama kadar aradık. Sık yıkamazlık, şampuan köpeklerin derilerinde kepek olmasına sebep oluyormuş. 2-3 ayda eşim gel kızım banyo deyince suyun altına kendi girer, şampuanla yıkanırdı. Suyu çok sevdiğinden ve deniz sonrası üzerindeki tuzu atması için temiz suyla duş aldırırdık. Eşleşme dönemleri bizi rahatsız ederdi. Önceleri bir yavrusunu alırız diye düşündük. Duvardan atlayıp gelen sokak köpekleriyle eşleştiğini fark ettik. Düşük yapması için iğne vurdurduk ama 62 gün sonra 5 tane Foxy'ye hiç benzemeyen yavruyla karşılaştık. Onların bakımı hem biz hem de Foxy için başka zorluklar getirdi. Tek sevincimiz iyi cins olmadığı için elimizde kalır korkusuyla büyüttüğümüz yavruları emin birilerine vermek oldu. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Foxy iyi cins olduğu için yavruları tercih ettiler. İkinci eşleşme zamanında sokak köpeğinin birisiyle eşleştiğini anlayınca kısırlaştırdık. kısırlaştırdık ama yine eşleşiyordu ve her eşleşme döneminde eşim isyan ediyordu. Duvardan atlayan köpekler bahçemizi tarumar ediyordu. Eşleşme dönemi yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bu arada bir seyahate çıkıyorduk. Foxy'yi götürsek gittiğimiz yerlerde istemeyenler çıkıyordu. Tek avantajımız komşularımızın onu çok sevmeleri, biz yokken ona bakmalarıydı. Biz gelinceye kadar psikolojisi bozuluyordu. Hiç ağlamayan Foxy sabahlara kadar havlar oluyormuş. Çok uzun seyahatlerimizi komşularımız onun durumunu görüp etkilendikleri için istemezlerdi. Bizler de mümkün mertebe erken dönerdik. Şimdi Foxy yok. Komşular yenisini almalısınız diyorlar. Biz istemiyoruz. Gözümüz arkada kalmadan doya doya gezmek düşüncesindeyiz. Yeni bir Foxy de en az 2 yılda aramıza katılabilir. Bir köpek daha yetiştirmeden başımıza gelecekleri görür gibi oluyorum. Acısına dayanmak zor oluyor. Hayat devam ediyor ama ben yeni bir Foxy ile hayatı göze alamıyorum. Yuvası, bahçemiz, sokağımız, taşucu şu an Foxy'siz. Ölümüne belki zehir atanlar bile üzüldü. Ama yine de işine gelmeyen birileri canlıları öldürmeye devam ediyor. Bir gün sokak köpek ve kedilerinin olmadığı, onların güvenli ellerde bakıldığı günler umuduyla.
Evet arkadaşlar,
evet,
her
zaman gibi teknik
akıllı.
2 haftadır böyle sıkıntılar yaşıyorum. Yayınımız kesildi. Tam dergi yazısını tamamlamak dinletemedik ona ama Dünya Sesleri'ne eklediğimiz kayıtta onu ben oraya ekleyerek koyacağım. Yani o yazı olmuş gibi olacak. Böylelikle bir kesilme yaşanmayacak. Bu küçük aksaklık için özür diliyoruz. Böylelikle bir MP3'ümüzü 2'ye bölündü değil mi? Madem
aynen öyle. Bir de öyle bir problemimiz oluyor.
Evet.
Aynı MP3'e devam etse bağlandığı zaman ama öyle bir özelliği yok.
Öyle bir sıkıntımız var. Neyse, onları Dünya Sesleri'ne yakın zamanda biz yeniden yükleyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu durumda biz yavaş yavaş Uğur'u programımıza alalım hocam, evet, istersen. İnsanların şeyi. Umarım herkes buralardadır. Gitmemişsinizdir. Evet, Uğur'a çağrı yap diyelim. Bakalım. Uğur yerinde mi?
Alo.
Evet Uğur'cum, merhaba.
Merhabalar hocam.
İyi akşamlar. Nasılsın?
İyi akşamlar herkese. İyi arkadaşlar.
Nasılsın?
İyi çocukmuş, sizler nasılsınız?
Güzel de iyiyiz, teşekkür ediyorum Uğur'cum. Evet, artık Uğur bağda Ankara'ya taşındı değil mi Uğur?
Evet hocam, artık Ankara'dayım iş sebebiyle.
Nasıl bir işin var?
Efendim?
Nasıl bir işin var?
Aile Bakanlığı'nda işe başladım hocam şu an için. Bir hafta bir zaman oldu. Burada şimdi Santa'da görevliyim şu an için. Aynı zamanda tabii Cansu'la ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Johnson biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda 16 versiyonu yayınlanmıştı. 1565 versiyonu. Şimdi onunla ilgili daha sonra yeni versiyonu yayınlandı Film Scientific tarafından. Biz de geçen hafta işte çalışmalara başlayıp Türkçe sürümünü hazırladık. Hatta beta grubunu da siz de takip ediyorsunuz zaten.
Evet. Gerçekten bu
Cuma gününe kadar da Türkçe sürümünü yayınlanacak.
Evet, Cuma gününe kadar yayınlanacak diyorsun. Bu 16'da diğer versiyonlardan farklı olarak birçok yeni geliştirmeye imza attın aslında, doğru mu?
Evet hocam, şimdi şöyle aslında 16'nın bir önceki ay ilk yayınlamış olduğumuz Türkçe sürümüyle şu an yayınlayacağımız Türkçe sürümü arasında gerçekten bayağı bir fark var. Hani bu fark şöyle söyleyeyim. Film Scientific'in yapmış olduğu güncelleştirmelerin yanı sıra bizim Türkçe JAWS'a kazandırmış olduğumuz bazı özellikler var. Yani şimdiye kadar ki JAWS sürümleri yapmamış olduğumuz, yani yeni keşfettiğimiz bazı şeyler var Türkçe işlediğimiz. Bu da kullanıcıların internet erişimini ve bilgi erişimini kolaylaştıracak bazı yenilikler oluyor. Biraz açmak gerekirse Resource diye bir özellik vardı hocam JAWS'ta.
Evet, JAWS'ta 12 ya da 13'ünden beri olan bir özellik ama
İngilizce. Ben yanlış hatırlıyorsam JAWS 12 gibi bilgisayarda ben görmüştüm bunu.
Kaçta? 10 mu?
Evet 10'da.
Doğru, vardır. Ama işte İngilizceydi bugüne kadar.
Evet, İngilizceydi hocam onlar. Şimdi tabii bu research dediğimiz kaynaklar daha önceden JAWS'un içerisine eklenmiş olan işte haber, gazeteler yani. İşte hava durumu,
Wikipedia gibi sözlük tarzı internetteki bilgi kaynaklarına hızlı erişimi sağlıyor. Bu şöyle olabilir, hani bir internet sayfası gibi değil de ufak hani bilgiyi daha hızlı erişen, sadece o bilginin yer alan küçük sayfalar halinde JAWS onu gösteriyor ve hani direkt JAWS kendi içerisindeki görüntüleyici de bunu gösteriyor. Yani bir Internet Explorer sayfasında değil de mesela örnek veriyorum, Wikipedia'da bir arama yapıyorsunuz, Word'tesiniz mesela, bir yazı okuyorsunuz, o Word'teki kelimeyi anlamını öğrenmek istediğiniz o esnada direkt kelimenin üzerindeyken ilgili kısa tuşlara basıyorsunuz, onu Wikipedia'da arayıp size çıkartıyor. Escape'e bastığınız zaman da yine Word sayfasına dönmüş olursunuz. Yani kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.
Peki çalıştığınız belgede işleminizi bozmadan hızlı bir şekilde göz atıp devam ettiniz.
Hızlı şekilde mesela. Örnek veriyorum. Google'ı çevirerek dedik mesela JAWS'a. O an bir kelime geçti İngilizce bir şey mesela. Yani ya da siz İngilizce çalışıyorsunuz bir şey. Bilmediğiniz bir kelime var. Veya tam tersi olabilir. Türkçe bir kelime, İngilizce karşılığını öğrenmek istiyorsunuz. Direkt satırın üzerindeyken, hani bu illa bir tekst olmasına gerek yok. Bir programdasınız. Program İngilizce. Bilmediğiniz bir butonla karşılaştınız diye. Butonun üzerindeyken yine şekilde kısa tuşlara basıyorsunuz. Direkt Google çeviriyor, size söylüyor. Escape'e basıyorsunuz. Yine programda kalmış olan yerden itibaren devam ediyorsunuz.
Gerçekten güzel bir özellik. Peki Türkçe'de sen buna neler yaptın? Bunları biraz bize anlat.
Şimdi hocam Türkçe'de uygulamalı olarak da göstereceğim.
Evet, aynen.
Şu an bizim eklemiş olduğumuz bu sürümde Türkiye'de en çok yayın yapan tam sayısını bilmiyorum ama birçok gazete var. Hı-hı. Haberlerine ulaşabileceğiniz kategorileri falan ayrılmış şekilde. Onun haricinde hava durumu var. Hava durumunda da şöyle açıklayayım. Yaşamakta olduğunuz ilin telefon kodunu bir defa JAWS'un içine kaydediyorsunuz. Mesela Ankara için 06 yazdım ben. Daha sonra o hava durumu tuşuna bastığınız zaman doğrudan size Ankara hava durumunu getiriyor detaylı olarak. Hava derecesi sıcaklığından nem, basınç oranı, rüzgar, falan, yağmur, kar, ter şeklinde bütün detaylı şekilde hava durumu bilgisini getirecek size.
Şimdi bunu yapar mısın bize? Nasıl olacak?
Ne? Tabii ben şimdi sesimi dışarı verdim hocam. Az önce konuşalım. Çok kısa. Şu an sesim yeterli olarak geliyor mu hocam?
Konuştum birazcık. Evet, çok
evet. Şimdi hocam herhangi bir ekranda bu nerede olduğunu sadece önemli değil.
Şu an masa üstündesin.
Masa üstündeyim şu an. Insert boşluk tuşlara basıyorsunuz, bir klik sesi çıkıyor zaten. Bu diğer bazı JAWS kısalarında kullandığımız bir kısa oldu. Bu klik sesinden sonra V harfine basarak doğrudan daha önce ayarlamış olduğunuz hava durumu bilgisine ulaşabiliyorsunuz.
Basalım.
Eğer ki hava durumu bilgisini silmek istiyorsanız Shift V'ye basıyorsunuz.
Harika.
Ben şimdi basayım ama Ankara'ya ayarlamışım. Bir basayım, basayım. Şimdi şöyle bir daha. Şu an ben 3G üzerinden bağlantı kuruyorum. İnternet bağlantısı gibi sayfanın yüklenme hızı zaman alabiliyor. Evet. Bu sayfa yine Internet Explorer'da değil de JAWS'un kendi sayfasında yükleniyor. Evet. Şimdi JAWS sizin internet bağlantınızı algılayarak ona göre belli zaman tanımlıyor ve internet sayfasının beklenme süresini tahmin olarak bekliyor.
Evet.
Ona göre işlem yapıyor. Eğer ben daha geç... Tam konuşurken söyledi. Bakın Ankara için hava durumu alırken lütfen bekleyin dedi. Şu an benim internetim gerçekten oldukça zayıf olduğu için biraz geç aldı.
Evet.
Şimdi yukarı bak, aşağı yukarı okuttuğum zaman...
Boş. Ankara için
hava durumu.
Şehir Ankara.
Tarih 19.22.
Eksi
1.22. Eksi 1.22.
Eksi acil.
Acil diyor. Hani Türkçe
karakter
kullanmıyor burada yazıda.
Numara da
%85. Kavga 5 km. Bu rüzgarın hızını ve nereden
tersine eksiğini
söylüyor.
Basınç 1.23
m. Burada aşağıda hocam aynı şekilde var. Bir seçme yeri bulunuyor.
Boş. Seçim kutusu. Şehir seçim.
Buradan hani direkt bu sayfayı kapatmadan enter'a basıp da hani diğer istediğiniz farklı bir ilin mesela.
İstanbul.
İstanbul seçtim mesela.
Görüntüye
bastıktan sonra direkt.
İstanbul için
ama
tahmin
edelim.
Harika.
Buradaki hocam şöyle bir kolaylık var. Birincisi bir internet sayfası gibi değil yani sadece tam bilginin içeriği yer alıyor. Yani yukarıda bilgi veren yok. Bir de eskiye bastım. Direkt masa üstüne geri gelmiş oldu.
Harika. Bir de şimdi silip başka bir ilekler misin hava durumunda?
Tabii şimdi silmek için insert boşluğa basıyorsunuz. Shift V'ye basıyorsunuz.
Hava durumu göstergesi temizden bir iletişim tutusun. Şimdi bir bilgisi girmek istiyor musunuz? Hayır, evet değil.
Evet diyorsunuz burada çıkan oraya. Şimdi burada PK kodunu tam olarak veriyorsunuz. 06, 05.
35 yaz mesela İzmir yazalım.
Kaç?
35 yazalım.
3, 5, 1. Yaz bilgisi güncelliği iletişim kutusu. 35 konumunun ileriki kullanımlarını veya sayılan konum olarak kullanmak istiyor musunuz?
Buraya evet diyorsunuz hocam yine.
Evet, 1.
Bunları hep sen yazdın değil mi?
Evet hocam. Şimdi burada bekliyoruz. Yine bağlantı hızını olarak şey yapabilir. Bir de ilk kayıttan sonra hava durumunu bazen düzgün şekilde göstermeyebiliyor. Bunu ilerleyen sürümleri direkt düzelteceğiz ama düzeltebiliriz ama şey yapabiliriz. Çok boşu buraya bastığınız zaman düzelt evet. Gösteriyor.
Eski ekranı bir daha diye basış yapalım. Zaten kaydettik.
Evet. En çok boşu buraya yapıyorum.
Şimdi tabii internet bağlantısı hızlı olduğunda bu çok hızlı gelecek değil mi?
Evet. Şimdi İzmir için hava durumu lütfen bekleyin dedik.
Evet. Geldi galiba.
Harikasın.
Evet.
Böyle hocam şekilde.
Gayet güzel. Çok başarılı. Peki bir de translate var ya galiba değil mi?
Evet hocam. Mesela hani illa text olmasına gerek yok ya mesela. Bir programın masa üstüne gelir şu kusurunu mesela İngilizcesini çevirelim hocam.
Tamam.
Onun kısa yolları şöyle. Insert boşluğa bastıktan sonra G harfine basarsanız eğer ki üzerinde bulunduğunuz kelime İngilizce ise Türkçe'ye çeviriyor. Shift G'ye basarsanız Türkçe ise İngilizce'ye çeviriyor.
Şimdi Türkçe Shift G'ye basacağız zaman.
Basıyorum şimdi Shift G'ye. Burada da hocam internet bağlantısı baz alınıyor. İnternet bağlantısının hızlı olması çeviriyi hızlandırıyor tabii.
Çeviri
sonucu. Ve saklı bin diye çeviri sonucu söyledi hocam.
Süper. Yani masa üstünde buldun ne bu acaba diye şak diye çevirdi gerçekten.
Aynen. Yani. Hocam aynı zamanda çevirdiği kelimeyi de sonucu otomatik olarak panoya kopyalıyor.
Ha bir yere yapıştırmak istersen.
Eski yere bastım. Öyle bir not defteri açayım. Genel amaçtır. Yapıştırıyorum.
Evet. Gayet güzel bir şekilde çevirdi. Bir orada mesela this is a pencil yazmak kim çevirecek mi?
Şimdi pencil yanlış yazdım da.
Pencil. P-E-N. A yazdın sen sanki. Değil pencil Adıman.
Pencil.
İyi mi söylüyorum? E-L mi? İ-L mi?
Pencil. P-E-N-C-İ-L.
Ya böyle İngilizce'nin kötü olduğunu öyle farkına yaklaştığını söylüyorum ama kötü olmasa neden cihazı çeviriyorum.
Valla bravo. Hiç sorun değil. Gayet güzel.
Şimdi...
bu sefer tüm İngilizceden Türkçe'ye çevireceksin değil mi?
Şimdi shift önceki pardon insert boşluğa basıp G'ye basıyorum ama tam kelimenin üzerinde olmanız gerekiyor. Kelimenin şey, cümlenin satır olarak çeviri yapıyor.
Tamam.
Arkadaşlar şeyi sordular bir de çok satırlı yazıyı nasıl çevirebiliriz? Bu konuyla ilgili şu an bir şeyimiz yok ama ilerleyen sürümlerde bunu geliştirebiliriz şu an çünkü sadece tek satırlık yazıları çevirebiliyor hocam.
Evet. Peki tek sözcüğü çevirebiliyor musun? Sen onu seçili adıma getir.
Şimdi şöyle hocam Google çeviri sayfasını araştır sayfasından da elle açabiliyorsunuz. Veya siz kendiniz de elle açtıktan sonra...
Hayır kendin yapıştırabilirsin istersen.
Evet kendin yapıştırabilirsin.
Çok satırlı metini öyle yapacaksın şey, o zaman.
Kontrol B'ye bastığınız zaman birinci dil seçmeleri, kontrol 2'ye bastığınız zaman da ikinci dil seçme kutusu açılıyor.
Evet.
Normalde ben 10 adet dil ekledim oraya ama şöyle. Kendi elle mesela örnek veriyorum birinci sırada Türkçe var. Türkçe dilini hatırladığın zaman Google çevirinin desteklediği bütün dillerin sesi geliyor ama burada internet explorer'daki gibi seçim yapmanız gerekiyor. Combo baksan seçim kutusu olarak. JavaScript otomatik olarak o dili hani kontrol 1'e bastınız diyelim. Baş harfine basarak seçiyorsunuz tabii burada ama normalde combo box'ta baş harfine basarak seçmeye izin vermiyor şeyde. Çünkü
evet,
combo box şöyle açılıyor. Açılır kutu gibi bir şey açılıyor.
Aynen.
Baş harfine bastığınız zaman getirmiyor. Ben de orada kolaylık olması açısından
evet.
İşte Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca gibi bu ana dilleri de oraya ekledim.
Gerçekten çok güzel. Şimdi çevirdin mi size pensala?
Ya şimdi ben bir şey vereceğim. Şey konuşmaya girince basmadım. Basıyorum hocam B'ye.
Tabii insert boşluğa bastıktan sonra kısa zamanda basmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yoksa o kendi kendine kapanıyor bize sonra.
Evet.
Yani o bir şey yapmayın.
Bakın bir kalemde hocam. Şimdi kontrol 3'e basıyorum.
Çeviri sonucunu bir kalem.
Ha şöyle. Bunu çeviri açıldıktan sonra tekrar aynı çeviri sonucunu öğrenmek istiyorsanız CTRL 3'e basıyorsunuz.
Harika. Gayet güzel.
Çok güzel. Hocam. Çok güzel hakikaten.
Peki gerçekten bu da çok güzel bir özellik olmuş.
Kesinlikle özür dilerim. Mesela kontrol 1'e bastım hocam.
Bakın çeviri. Bir ölçüt. Bir misal görüyoruz. İngilizce harfi. Almanca Almanca. Arapça Suizya Edisan. Fransızca Fransızca.
Bunlar da şu an desteklediği diller arasında.
Bu şöyle. Sen metnini seçiyorsun önce. Sonra bunlardan birini seçip ona mı basıyorsun? Yani ne oluyor?
Hatta hani şöyle. Direkt şurada var. Google çeviri açıkken Shift Kontrol 1'e basarsanız eğer. Panoya kopyalamış olduğunuz metni direkt İngilizce'den Türkçe'ye çevirir. Shift kontrol 2'ye basarsanız panodaki eğer bir metin varsa Türkçe'den İngilizce'ye çevirir.
Evet, harika gerçekten. Panoda ne seçilirse ona göre.
Ama bu sadece Türkçe İngilizce için geçerlidir. Yani sabit dil seçmeniz.
Anladım. İngilizce Türkçe arasında panoya bir uzun metin kopyalasanız bile bunu çeviriyor diyorsun Ctrl Shift 1.
Yapma, çevirmiyor ya. Uzun metin olduğu zaman çevirmiyor. Bu da çünkü yazım kutusu şey var şimdi.
Ha, sınırlı, anladım tabii.
Tek seviye vardır, bir de edit box var. Yani tek satır bölümler. Yani yüzümeyin yazarken gizimiz yazı türü vardır ya hocam. Bu şekilde tekster yağlamlı bir Google çeviri şeyi bulursam, script'i bulursam ilerleyenlerden. Çünkü bunları özel formatta biz JavaScript'e yazıyoruz. Yarı HTML gibidir ama tam HTML değil. Çünkü
ha, zaten o tür şeyler daha uzun işler olduğu için sayfaya girip yapmakta fayda var tabii dediğin gibi.
Aynen.
Sanırım akıllı, daha önce istenen akıllı numara scriptini de sen entegre ettin değil mi?
Onu ettim. Onu göstereyim arkadaşlar. uzun şeyi basamaklı sayıların daha düzgün şekilde okunmasını hani kolaylaştırıyor. Mesela telefon numarası gibi, TC kimlik numarası gibi mesela rakamlı sayıların tek tek okunmasını sağlıyor hocam. Script'te bunu daha önce JavaScript'ler için yapmıştınız hatırlıyorsanız. Tabii sizin de bana onu hatırlatmanız ve buradaki arkadaşlara yine Betagurum'daki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onların isteği üzerine bunu da biz yeni JavaScript'den entegre ettik. Mesela bir telefon numarası yazıyorum. Şimdi kendi numaramı yazdım hocam.
Bu normalde nasıl okuyor? Normalde okuyuşunu görelim.
Hocam bu şekilde okudu mesela. Bir de script okutmak istersek bunu. Şimdi bu kısımdan sonra geçtiğimiz ama hocam bunu siz söylemiştiniz. İnsert boşluk nerede şu an bu şeye? Tamam. Son şekilde kalmıştı.
Bakalım.
0-500-245-2024. Bakın bu şekilde de sanki telefon numarası gibi okudu yani.
Gayet güzel olmuş. Çok güzel. Buradan da bakın. Kredi kartı numaralarını da ben yapmıştım. Dördenli okuyordu mesela 16 haneli. Öyle mi oluyor acaba? Bu hala aynı. 16 haneli bir şey yazsana şöyle. 16'ya kadar bir şey yaz. 16 haneli bir numara yaz.
Sanırsam yazdım hocam. Bir bakayım. Hadi hocam şöyle bir şey var, onu hatırlatayım. Yazdığınız satırın bir altında boş satır olması gerekiyor. Bilmiyorum bu düzeltebilir miyiz script'te ama boş satır yoksa tek mesela not defterindeyken bu olur ama dörtteyken olmuyor. Tek satırında bir şöyle mesela yukarıda aşağıda hiçbir şey yok, boşluk yok, herhangi bir yazılımı yok. Not defterine girdiniz, boş bir notepad düşünün. Direkt yazdınız ama hiç enter'a basmadınız. Şekilde olmuyor. Yani yukarısında veya aşağısında bir satır olması gerekiyor.
O olabilir. Şey. Doğrudur. Belki boşluk vermek gerekiyordu veya seçersen de olabiliyordu. Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
Seçtiği zaman olur.
27-36-27-26-26-35-27-36-36.
Çok güzel. Gayet ikili ikili okudum. İstersen bunu panoda da görebiliyorsun değil mi? O yazdığını nasıl gösteriyor?
Hocam onu bilmiyorum. Panoya alıyor mu sizin şeyleri? Yok.
O zaman o script'in bazı ben yaptığım şeyleri var. İki kere basarsan şöyle olsun falan diye konuşuruz onları. Birkaç istersen
tamam, onunla ilgili gelişmiş
onu panoda da gösterebilmişimdir.
Bununla ilgili tuşları falan denemedim. Onunla ilgili siz bana detaylı bilgisini verirsiniz tamam. Diye üstünde bunları
güzel ama en azından bu halde bile telefon numaraları falan daha hızlı ve daha kolay anlaşılmak açısından.
Aynen. Hocam araştırı girmeye söyleyeyim arkadaşlar bir de. Hani bu araştırı sayfasına girdiğimiz yerler vardı ya. Lütfen boşluğa bozup R harfine bastığınız zaman doğrudan araştırı sayfasına geliyorsunuz.
Araştır iletişim kutusu, sözcük ya da sözcükte neyi yazılabilir seçim kutusu.
Burada bir yazım kutusu var. Bunu sadece şu an için Wikipedia'da kullanabiliyorsunuz. Wikipedia haricindeki diğer araştırma sayfalarında sorgulama yapılamıyor. Ancak Google'da işte az önce göstermiş olduğunuz gibi üzerinde bulunanı içerisinde yapabiliyorsunuz ama Wikipedia'da bir arama yapmak istiyorsanız bir terim mesela buraya direkt yazıyorsunuz. Tam bastığınız zaman da burada araştırma eklemiş olduğumuz bütün gazete ve diğer içeriklerin başlıklarına ulaşmış oluyoruz. Bir daha tab'a bastığımız zaman da üzerinde bulunmuş olduğumuz içeriğin kısa bir tanımını duyuyoruz.
Evet.
Burada Türkiye'deki yayın yapan vedası şöyle. Beta grubundan ve diğer odalarda falan bizim arkadaşlara bu konularla ilgili girişimleri yaparken söylüyorduk. Bize söyleyen, hani istekte bulunan gazeteleri ekledik burada. Hani tüm Türkiye'de yayın yapan ana gazeteler olmak üzere. Bize istekleri gelen gazeteleri ekledik. Hani bununla ilgili hani şu gazete niye eklememiş tarzında şeyler gelebilir. Bunlarla ilgili de bize muhakkak mail atılırsa şu gazeteyi ben okuyorum, takip ediyorum, bunu ekleyebilir misiniz? Onlarla ilgili muhakkak eklemeleri bulur.
Bir gazeteye girer misin? Nasıl oluyor şimdi? Bir gazeteye ben diye Hürriyet gazetesine gireceğim. Nasıl yapıyorum?
Hürriyet var mı bakalım o bize şimdi?
Habertürk gazetesi.
Pardon. Hürriyet gazetesi. Var mı hocam? Mesela Hürriyet'teyim şu an. Tamam astığım zaman.
Tamam okulumu yazalım.
Burada bununla ilgili.
Bu kaynaktan Hürriyet gazetesinin internet yayınlarına ulaşabilirsiniz.
Burada bir kısa tanımını görüyorsunuz yani bu kaynakla tamam. ilgili. Hürriyet. Ama bununla ilgili direkt gazeteye ulaşmak için Enter'a basıyorsunuz. Şimdi normalde internet explorer'dan girmiş olsaydınız gazetenin bir sürü reklam şeyleri, işte ana sayfadaki linkleri falan filan. Hani haberin kaynağına ulaşmak biraz zaman alabilirdi mesela normalde.
Şimdi nasıl yani. Bir...
Şimdi burada direkt ilk önce haber kategorileri çıkıyor karşımıza link olarak.
Bütün şeyleri atladı ve ekranlara geldin.
Yok zaten onlar yok şu an burada. Sadece benim buraya eklemiş olduğum linkler var. Yukarıda hiçbir şey yok. Bunu internet tarayıcısını açmadığı için. Teknolojiye gireyim mesela şimdi. Enter'lıyorsunuz. Sonra direkt hey harfine basıyorsunuz bir defa. Aşağıdan indiğim zaman şimdi.
Bu yıl zaten bir ileri oldu. Yeni grafik oku bu yıl zaten bir ileri oldu. Ve 14.2015. Yeni kaynağınız.
Hocam şimdi burada haberin kısa bir şeyini söylüyor.
Ooo süper olmuş ya.
Kaynağa git dediğiniz yere enter'a bastığınız zaman da bu haberi direkt internet explorer'da detaylı olarak haberin...
Ama haber başlıklarına kadar yani hiç internet explorer'a ihtiyacın kalmadan gazetelere görüşebiliyorsunuz.
İzliyorsunuz. Eski gibi bastığınız gibi de burası kapanıyor yani. Bunu yani şey değil. Direkt kaldığınız programdan devam ediyorsunuz.
Her gazete için ayrı ayrı mı bunu kişiselleştirdiniz? Her gazetenin yapısı ya, farklı bunu nasıl yaptın?
Bütün kategorileri yazdım. Şey yaptık abi bu şekilde.
Gerçekten çok ciddi bir çalışma bu. Yani kişinin hızlıca sabahleyin gazetelere göz atabilir yani.
Sadece haber başlıklarını veriyor ama bir gazete başka bir gazete seçelim. Araştırı girmenin bir diğer kısmı olan insert fake'e basıp Cihaz yöneticisi çalıştır sayfasından en baştaki seçeneği
araştırı girdi sonra bir kere taba mı basıyorsun listeye gelmek için?
Evet hocam bir kere tab basıyorsunuz araştırıldıktan sonra.
Tamam.
Mesela başka hangi gazeteyi bir şey yapabilirsiniz?
Bir tane seç bu sefer.
Sözcüğü
Star'da bekleyin. Tamam Star'da üstünde oldum en son üzerine geldiğim üstüne enter yaptım. Şundan dolayı söyleyeceğim. Bazı gazetelerin, burada gazetelerin RSS'lerinden okuma yapıyor cihaz kısacası. RSS bağlantılarından. O gazetenin RSS yayınında ne şekilde bilgilendirme yapılmışsa cihaz o kadar okuyabiliyor. Bazı gazeteleri evet. Yalnızca haber başlığını söylerken
tabii.
Da haberin tamamen içeriğini de söyleyebiliyor.
Evet. Peki burada manşetleri de görüyor muyuz? Misafirde sadece haber başlıkları var şu an burada. Aşağı doğru bir...
Mesela burada şu an sadece başlıkları görüyorsunuz. Aşağıda direkt bitiyor sayfa. Enter'ladıktan sonra geliyor ve backspace'e basarak tekrar bu menüye geri gelebiliyorsunuz.
Harika.
Sen dünyayı enter'ladın. Burada eğer enter'a basarsam direkt yine haberin şeyine açacak, sayfasındaki yerine açacak ama bu sayfada da olacağım. Bu haber şeyinde de haberin tamamını göstermiyor. Ben bir tane bildiğim gazete vardı onu açayım hocam.
Bu arada maç skorları falan öğrenebileceğimiz bir şey var mı ya? Böyle öyle bir şey de artık koydum mu hocam?
Ne var? Şöyle var. NTV'nin canlı skor şeyi var hocam. Direkt maç takip edenler için oynanan maçları takip edebilecek bir şey var. Aynı zamanda namaz vakitleri var. Bütün illerde ve dünyadaki birçok şeyin de diğer ülkelerdeki namaz vakitlerini de direkt buradan seçip arkadaşlar anında ulaşabilecekler. Onun haricinde diğer spor dallarıyla ilgili yine lig puanları veya fixture şeylerine ulaşım sağlanabiliyor. Bunlar tabii tamamen benim değil de arkadaşlarımızın bize göndermiş olduğu istekler üzerine hani şey olmuş
hazırlanmış. Böyle işte. Borsa ile ilgili falan da bir şeyler var mı ya Uğur'cum?
Ne ilgili efendim?
Borsa. Aklıma geldi.
Var bir de finans bölümümüz var. Burada ben anlık döviz fiyatları, altın fiyatları döviz çevirme sayfaları var. Sen gideyim ona.
Finans.
Finansı buluyorsunuz burada, yatırıyorsunuz. Genel sayfada 3 tane link var hocam şimdi burada.
Başlık finans bilgileri, başlık bilgileri, bununla girmişlik, altın alış satış bilgileri.
Altın alış satış bilgileri diyor. Bunlar anlık olarak hani yayınlanan online olarak şey yapılıyor. Hani konuda yayınlanma olmaz kesinlikle.
Bununla bir servis alış satış bilgileri.
Döviz alış satış bilgileri.
Bununla bir servis çeviri.
Döviz çevirme var hocam. Mesela ben buradan hangisine gireyim şu an için?
Vallahi bir döviz çevirmeye girsene ya. Böyle böyle uydurdum sen.
Döviz çevirmeye giriyorsunuz. Bunu onlar olarak çeviriyor hocam kendisi.
Başlık password programda da password döviz çevireceğiz.
Yazınız. Burada tutarı seçmeden önce aşağıdan hangi nereden nereye çevireceğinizi seçmeniz gerekiyor hocam.
Buradan seçim
kutusunu seçeceğiz. USD diyor yani dolar.
Seçim kutusunu seçeceğiz.
TL'ye. Tamam. Yani şu an dolardan Türk lirasına çeviri yapacak şekilde ayarlanmış. Tamam. Burada seçim kursunun yerine enter yapıp istediğiniz para birimini seçebiliyorsunuz hocam. Mesela enter'a da mesela aşağı yukarı okulara gezdiğim zaman Euro
JPY
Türk lirasından dolar çevirisi yapalım.
Tamam.
Şimdi USD'yi seçeceğim. Buraya bir Türk lirası mı yazıyor? Bir Türk lirası yazacağım.
Beş
Türk lirası yazacağım. Çevir dediği yere düğme demiyor. Buraya enter'a basıyorum. Aşağıya indiğim zaman da bu bayağı bir uzun basamak bir şey oldu ama 2.9 2.19'a başlayan bir dolar şey çıktı hocam.
Gerçekten çok güzel. Yani şu olacak bu yeni cihaz 16'nın Türkçe versiyonu çıktığında kişiler istediği gazeteye manşetine bakabilecek, istediği küçük bir şey çevirisini yapabilecek Google Translate ile ilinin hava durumunu öğrenebilecek, finans durumunu öğrenebilecek, canlı maç skorlarını öğrenebilecek, namaz vakitlerini öğrenebilecek vesaire. Doğru mu anlıyorum?
Evet hocam. Burada şimdi arkadaşlar listede araştırma sitesine gezenlerse zaten bütün onu eklemiş olduğumuz içeriği görecekler. Bir de son kez Wikipedia'yı göstereyim hocam.
Tabii çok güzel.
Şimdi R'ye basıyorum. Buraya çok kısa bir terim girelim. Mesela bir terim söyleyin. Herhangi bir şey olabilir.
Terim söyleyelim. Ne girsin hocam Wikipedia'ya? Adem hocam.
Ne girsin? Barometre.
Barometre. Gir abi barometre yazdım.
Sandım kafada.
Barometre yazdım. Tamam açıkçası o listeden en altta yer alıyor. Son tuşuna basıyorum. Wikipedia'ya enterlıyorum.
Tamam.
Hocam burada bu yazıyı duyduktan sonra bir aşağı iniyorsunuz. Makalenin tamamı için tıkladığın dediği yere enter attığınız zaman da bu konuyu direkt Türkçe Wikipedia sayfasında tam şey olarak görüntüyü ve barometresi örnek veriyorum. Bir edebi bir türden arama yaptınız diyelim. Onun tüm alt linklerine de oradan ulaşabiliyorsunuz. Yani direkt Google'dan Wikipedia'ya girip işte orada arama yap değil de buna siz direkt o sayfanın arama yapılmış ve sunucunun görüntülenmiş olduğu sayfayı görüntüleyecek cihaz bize. Yani
çok,
enter,
tamam, için
çok güzel.
Şimdi İnternet Explorer'da bize direkt bunu görüntüleyecek, açacak.
12 bölge, 9
saatlik
ve
140 bin. Bakın şu an İnternet Explorer'da açtık. Ha, heyle
başlayacağız. Çok güzel. Peki birden fazla sonuç bulduysan ne oluyor Wikipedia'da Uğur? Öyle bir ihtimalle ilk çıkan sonucu oluyor.
Şey, karşılaşmadım ama bilmiyorum belki link gösterebilir. Hı hı. Şimdi o konuda hiç deneme yapmadım açıkçası yani. Böyle bir çok fazla anlama gelen bir kelime söyleyebilirsen eğer şu an canlı olarak denemesini yapabiliriz.
Benim aklıma gelmedi tabii. Belki ilk sonucu veriyordur. Sadece birisi şu olur. Ama şu an Uğur yani gerçekten değil mi Adem abi? Bayağı çok
gelişmiş. Gayet güzel ya.
Ben bir kere listeyi arkadaşlar gezdiğim bir şey var. Hani neler
evet,
var, ne gazete
evet,
var.
Evet, araştırdaki listeyi bir görelim neler var evet.
Aydınlık Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Finans.
Biz duyuyoruz, sen sadece gez.
Tamam, duyuyor değil mi net olarak?
Evet, evet.
Bu kadar hocam. Şu an için eklemiş olduğumuz gazete ve diğer tüm içerikler bunlar.
Harika, harika bunlar.
Çok güzel.
Gerçekten oldukça güzel ve başarılı olmuş. Özellikle. Şimdi bu o zaman yeni özellikleri şöyle toparlarsak Uğur'cum. Bir tanesi hava durumu özelliği var. Öğrenebiliyoruz hava durumunu. Değil mi? Evet. Sört boşluk. Hocam, daha sonra B'ye basıyor.
Şu olan iki tane çok kısa bir özellik var.
Hı hı.
JAWS'da kontrol tuşuna basılıp da numpad'daki art tuşuna bastığın zaman sistem sesini açıp eksiye basarak da kısma kısa olma ekledik bu JAWS sürümünde.
Çok güzel, bir dener misin?
Mesela şu an artırıyorum, kontrol CTRL'ye basılarak artıya basıyorum. Şimdi eksiye bastığım zaman da kısıyorum. Bir diğer özelliğimiz de biraz daha hani Windows 8'den çıktıktan sonra hani bunu ondan dolayı biraz ihtiyaçla duydum aslında. Başlat menüsünden falan girip işte arama kutusuna yazarak bulmaktansa daha hızlı erişmek için denetim masasındaki bazı böyle bilgisayarla ilgili ayar yaptığımız yerleri JAWS'a kısa yol yaparak bir denetim masası menüsü yaptım. Küçük bir menü bu.
Nasıl mesela?
Şimdi boşluğa basıyorsunuz ve D harfine basıyorsunuz.
Denetim masası menüsü.
Burada eklemiş olduğum bazı Windows'un ayarlarıyla ilgili açılması gereken pencereler var. Mesela gezdiğim zaman...
Denetim masası, disk çizimi menüsü, görev yöneticisi, güç seçenekleri, internet seçenekleri, kayıt defteri, konuşma seçenekleri, program ve özellikler, sistem yapılandırması, sistem özellikleri, tarife tarz, Windows 8 space ayarları, Windows güvenlik duvarı.
Bu kadar yani. Bunlar da kısa yoldan erişimde ayarlayalım. Mesela konuşma mesela. Özellikle şu var mesela. Windows 7 ve 8'in 64 bitinde genelde 32 bit sentezle ilgilerini göremez arkadaşlar mesela konuşmada.
Aha.
Ama JAWS'tan buradan girerseniz görebiliyorsunuz.
Buraya bir de sesi ekler misin Uğur'um ya çıkartmadan? Biz onu çok kullanıyoruz.
Hangi sesi?
Ses diye bir şey var ya kayıtları ayarlamak için falan hani.
Ne var?
Windows
8'deki
ses ayarlarınız.
Ha var mı? Ha, pardon.
Ama burada direkt şeyi açıyor. Görev çubuğundaki ses hoparlör simgesini
yazdığınız zaman... Aslında benim kastım bu denetim masası hani kayıttan yürütme kayıt hani o sayfa var ya.
Hocam onu ekleyelim o zaman. Sizin şeyini istiyorsunuz. Onu şu an yok onu ekleyebiliriz.
Bir özellik daha önerebilir miyim yorum? Ses açma kapamayı yapmışsın ya.
Evet.
Bir de sistem sesini kapatıp açmayla ilgili bir kısa yol. Bazen millet kapatıp gidiyor çok başımıza iş geliyor mesela.
Nasıl mesela hani...
Mute yapıyorlar, mute sesi kapatıyor.
JAWS'un sesinden çıkıp kısmıyor.
Abi öyle tipler var ya. Geliyor gören o konuşuyor ya. Onu susturup JAWS'ı kapatamayıp gidip sesi kapatıyor. Başımıza çok geldi yani öyle.
Şu an kontrol artı eksi durumu sistem sesini açıp kapatıyor.
İşte ben sistem sesini kısıp açıyor onu kastediyorum. Bir de mute etme olayı var ya. Mute edip yani.
Tümü sessiz olur.
Tümü sessiz.
Toptan kısma açma diyorsunuz.
Evet, ona da bir kısa yol yaparsan kapatıp açma ile ilgili iyi olur.
Tümün sessizi işaretliyor mesela.
Evet, işaretliyor ve sen o an çaresiz kalıyorsun. Yani
ses kartını devre dışı bırakıyor.
Evet, biliyorum. Anladım ne demek istediğinizi. Hocamla ilgili şey yapayım. Bu sıkıntı düşünmüşsün. Sen zaman bir kere daha bana hatırlatmışsınız bu şeyi de mi? Ben unutmuşum büyük ihtimal. onunla ilgili bir kısa yolla ilgili şey yapalım. Eğer bu sürümde bile olmasa...
Tabii ben... Böyle kalabalık bilgisayarlar da bizim başımıza çok geliyor. Ben biri giriyor benim bilgisayarıma. Adam cihazı kapatamıyor. Ben de göstermemişim. Sistem sesi kapatıyor. Efendim?
Ben bu problemden dolayı USB ses kartı taşıyordum. Böyle bir yere çalışıyordum bir yere. Teknik destek olarak bir şey. Bir yerinde portable JAWS'lu flash bellek, bir yerinde de USB ses kartı.
İşte doğru ama bunun bir kısa yolu olsa mesela öyle bir durum olsa bile şak diye açarım anladın mı?
Hani portable JAWS demişken yakında JAWS 15'inde Türkçe portable web sayfasına yayınlanacak.
15'in mi 16'ın mı?
Direkt basıyorduk enter'a geliyor diyor direkt nerede karşımıza. Ben şimdi özel bir kod yaptım JAWS'ta da. Siz enter'a basacaksınız hiç size bir şey yüklemek falan istemeyecek. Tak diye JAWS karşınıza portable olarak gelecek fakat tek sıkıntısı 32 bit için ayrı, 64 bit için ayrı portable klasör bulunmamız gerekiyor.
Bir dakika, bir daha anlatır mısın bu 15'i nasıl olacak? Bir daha söyle.
Portable'ını yayınlayacağız bu editlikte. olarak. Normalde JAWS'un portable'ını kullanmak için ekstra bir dosya kurulması gerekiyor.
Evet, video intercept kurmak gerekiyordu değil mi?
Dedi, ben bunun için entegre ettim. Siz bat, bir tane dosya var, bat dosyası oluyor JAWS'u çalıştırmak için. Bu enter bastığınız gibi direkt böyle bir dakika içinde eğer ilk defa çalıştırıyorsanız bir dakika içinde kendi gerekli içerikleri bilgisayarı ayarlayıp JAWS açıyor otomatik olarak. Eğer ki birden fazla hani daha önce bu ayarlar yapılmışsa hani daha önce JAWS çalıştırılmışsa direkt JAWS açıyor Türkçe olarak.
Yani, bir şey soracaktık ya
bak. Siz ekle bir dosya kurulunuz falan dosya taşımakla uğraşmıyorsunuz ve direkt içinde kompakt yerden sesi yerler çalışıyor.
Peki bu çok güzel. Peki bu video intercept kurulup ve kurulunca JAWS bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyordu diye hatırlıyorum ben.
Bir şey yaptım JAWS yeniden başlatmasına gerek yok.
Bak peki yine o zaman JAWS cursor ve diğer yani video intercept'e gerekli olan
derler kullanıyor. Çalışıyor ama yine tam böyle bazı yerler özellikle Excel'de falan ben bu başıma geldi. Tam olarak yine etkili olması için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Aşağı yukarı Neveda'nın verdiğini size veriyor JAWS. Hani Neveda'da çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bunu teknik olarak inceleyen yaklaşan varsa
Nereden ulan nereden Service diye bir hizmet var. Bunun yanında ilk süreçte olan bilgisayara yükler, portable yanında yükleseniz bilgisayarınıza, kayıt defterine bunu atıp server dosyalarını kaydediyor. Bunun hatta şöyle yapabilirsiniz, hizmetli uygulamalara girerseniz de portable yanında çalıştırsanız bile direkt onu Nevada Service olarak görürsünüz.
Evet.
Aslında Nevada da böyle bir şeye muhtaç ve bunun Nevada'nın şeyi tek avantajı bu dosyalar çok ufak. Ben de burada katılımsız olarak internette kurduktuğum için çok kısa zamanda bunu yükleyip direkt şey yapıyorum ve yeniden başlatmaya ihtiyacı o yüzden duymuyor.
Anladım. Bu da çok güzel. Yani siz bir JAWS'ı portable olarak flash'ını atan biri herhangi bir internet kafeye gitse bile orada doğrudan çalışabilir mi yani mesela?
Şöyle bir şey olacak hocam. Direkt bu 16 eklediğimiz research falan var ya hani bu falan direkt portable JAWS'ın içinde olacak. 15'te de olacak yani.
Harika, harika. Gerçekten çok güzel. Ama şimdi 15'in portable'ını mı çıkarıyorsun henüz?
Hocam 16'nın portable'ı Freedom Scientific'ten yayınlanmadığı için.
Haha anladım.
Olarak 15'i çıkartıyoruz. Yani 15, ne zaman ki Freedom Scientific 16'yı yayınlarsa İngilizce olarak biz 16'yı da yaparız.
Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok güzel
benim,
olmuş.
Benim de bir önerimiz var.
Sizin bir desteğiniz olarak konuya ilgili hatırlıyorsanız seni arıyorum sizin arası böyle skriptlerle ilgili duran yeni yeni...
Her zaman, şey, her zaman. Adem'in bir önerisi varmış.
Buyur Adem hocam.
Ben de... Yani diğer şehirlerde nasıldır bilmiyorum ama mesela YTT'nin otobüs saatleri gibi bir şey de konulabilir belki.
Hocam bunlarla ilgili aslında istekleri siz de söyleyiniz. Ben şimdi not alacağım muhakkak. Diğer arkadaşlarımız da yani istedikleri bu tür şeyleri mesela şurada eklenebilir mi diyecekleri şeyleri bana mail olarak gönderirlerse destek@brainteknik.com adresine gönderebilirler. Benim kendi gmail'im var. ugur.google39@gmail.com buna da gönderebilirler. Bu istekleri bu sürümle yetiştirirsek ilerleyen sürümlere muhakkak ekleyebilirim. O zaman yazayım.
Evet doğru. Bu Ankara, İstanbul ve İzmir için otobüs saatleri özellikle. Bu üç büyük şehirde yani.
Şehir otobüs saatleri değil mi hocam?
Aynen. Yani olursa...
Eğer bunlar bir internet sayfasında veri tabanı olarak veriliyorsa...
Var ama RSS'le mi veriyor? Nasıl veriyor onu bilmiyorum. Artık senin yaratıcılığına kalmış. Nasıl
alacak? Mesela direkt... HTML dosyalarına çözüyorum. Tek tek o HTML'in tam bilgileri çıkarttığı yerlerden bulup çıkartıp böyle ekstra dosyaları şey uğraştırıyor ama bir kere yapıyorsunuz. Daha sonra onu her zaman daha hızlı erişiyorsunuz.
Yani İstanbul'da YTT Gov.tr'de var ama Ankara ve İzmir'de de eminim vardır. Bir araştırmayla bulursun.
Direkt mesela hattın numarasına girelim. Oradan getirsin mesela.
Evet saatlerini göstersin saatlerini. Mesela.
Valla buradan millet telefon yerine artık laptop taşıyacak yani sanırım. Bir şey böyle gerçekten. Hani direkt hızlı erişim olacak ya bu şekilde.
Evet gerçekten öyle. Mesela ama Amerika'da da bu research'te millet baseball liglerinin şeyleri falan var orada da mesela öyle. Değil mi? Amerikan futbolu ligi sonuçları şu var. Böyle şeyler görmüştüm onları. Yani, bu research'ın her ülke kendisine göre lokalize edebileceği bir şey. Türkiye'sine uygulduğu onun şeylerini. Çok da güzel olmuş yani.
Bununla ilgili ben Freedom Scientific'te bir eğitim şeyi bulmuştum. Yani bu konuyla ilgili çünkü bir ara hani bir aklıma fikrim olarak gelmiş. Ama dedim biz niye yapamayız? Tamam. Ondan sonra onunla ilgili bir yardım belgesi indirdim Freedom'dan ve o şekilde Türkçe'ye uyarladık yani.
Ve şöyle bir şey var. Bütün bunları onu bir daha sorduk. Bunların kısa yollarının ne olduğunu, nasıl gireceğimizle ilgili de bir yardım dokümanı olacak veya benim JAWS'ı açtığımda yeni özelliklerle ilgili ne yapabilirim?
Şimdi şöyle, JAWS 16'da JAWS'un ne yeni bölümü vardır ya hani yardım menüsünden giriyoruz.
Evet.
Orası Türkçe artık. Bir de merkezindeki ayarlara bak, ayarlara yakın tap tuşuna bastığımız zaman açıklamalar var ya hani.
Evet, evet.
Öyle Türkçe. Ha onları bazı yerler İngilizce kaldı ama onları da yetiştireceğim sonraki sürümler için.
Matematik şeyleri Türkçeleşti mi olur?
Matematik mi hocam? Matematik hocam %80 oranında Türkçe. Sadece çok ileri düzey böyle bizim anlamını bilmediğimiz yani İngilizce matematik okumuş üniversiteden destek olarak çevirebileceğimiz sembollerin haricinde her şey Türkçe.
Harika, çok güzel. Peki bu neyeninin içinde bu Türkçe ile ilgili bölümleri de ekledin mi? Yani yaptığın bizim...
Şu anki Türkçe... yaptıklarımı yazmadım ama onları da yazacağım. Ama mesela şu an en son...
Bakayım ne...
Neyle ilgili yapıyorsunuz? Daha sonra F6 tuşuna basıyorsunuz bir kere.
Fotoğrafı
F6. İçindeki yeni fark basmıyor. Boş. Jazz Clarence Search. Bakın bunu eklemiş olabilir miyim? Bendeki Jazz şu an şey yani hala geliştirme aşamasındaki Jazz.
Doğru doğru. Bu daha da olan.
Ama
bence eğer yapabiliyorsan neyinin içine Uğur mutlaka bu yaptığın Research'te eklediklerin veya bu yeni şeyleri ekle ki insanlar Yani duyurursun duyurmazsın insanlar o neye niye girip oradan da değişimleri, yenilikleri takip edebilsinler.
Evet hocam.
Peki bir şey daha sorayım. Zoncik'te bir soru işareti olayı vardır. Bastığında oradaki tuşların şeylerini söyleyen bir ekran var biliyorsun.
Ha şey insert değil mi hocam?
İnsert boşluğa bastıktan sonra soru işaretine basıyorsun. Şeyleri söylüyor ama soru işaretinin tabi İngilizce soru işareti neyse ona basıyordum galiba. Yani şey yapıyor araştırda. Oradaki tuşta yani insert boşluktaki şeylerin fonksiyonlarını söylüyor. Anlatabildim mi demek istediğimi?
Anladım. Ha şey olarak söylüyorsunuz değil mi?
Soru işareti.
Anladım ne demek istediğimi. O insert boşlukta yapabilen şeyleri gösteriyor.
Işte, aynen oradaki tuştan işte V hava durumu falan diye.
Senin büyük ihtimalle çekiyor şöyle bir şey var mesela. Klavye yardımı vardı ya cihazın insert bir. Evet. Mesela bunu yazdıktan sonra insert boşluk koşuyor. G'ye basarsam.
G. Kapalı.
Açık. Koşuyor.
G.
Koşuyor demeden mi?
Bir şey var mı?
Şu an söylemiyorum, normalde söylüyordu.
O değil benim kastım. O klavye yardımından bağımsız bir şey. İnsan boşlukla ilgili bir şey.
Yani eski arabasını kapatma bir menü geliyor. Orada bir şey öyle görüyorum. İşte G Google çeviri, Shift G. Işte,
aynen. Aynen o. Evet.
Sıcak O diyor mesela direkt. O tarz bir şey söylüyorsun. L klavye kilitler. S sessizliği altıran.
Aynen o.
O kamut yeri biliyorum hocam. Onu ben bunları eklerim kamunun içine. Kamunun koyar çıkar.
Evet yani en azından kişiler bu yenilikleri bir görsün anlamında ben diyorum. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey olursa.
Aynen. Hocam şu an için Jaws'la ilgili bunlar ne dediğim gibi arkadaşlar yeni önerilerini bize mail olarak gönderirse biz de işlerimizden geldiğinde onları şey yaparız.
Gerçekten son derece güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz.
Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş.
Teşekkür bize yer verdiğiniz için.
Gerçekten çok başarılı. Bunlar daha da gelişecektir. Bir de artık sen ya bayağı bu konuda bunları yaparken epey bir scripting language'de de ileri bir noktaya gelmeye başladın değil mi Uğur?
Evet hocam. Ben o konuda da sizin de şeyin meyanınız var bu script konusunda da. Bayağı bir script konusunda ileri şeye geldik yani. Evet. Şu an durum var hocam. Yapay sesininle ilgili gelişimler yapıyoruz. Bunlarla ilgili de yanlış okunmalı, yanlış telaffuz olan kelimelerle ilgili bize yine kelimenin sesi yapıp gönderirse arkadaşlar bunları Jaws'a tanımlıyorsa bunların yerler tarafından düzgün okunmasıyla ilgili şöyle eklemeleri yapıyoruz. Ben 300'e yakın kadar kelime eklemesi yaptım şimdiye kadar yerler için. Mesela Google, Gmail, Chrome tarzı çok şey, iPhone, Apple... Evet. Etos tarzı yani çok sık kullanılan İngilizce kelimelerin Jaws tarafından yerden tarafından düzgün okunmasıyla ilgili.
Ama bu sadece yerdağı etkiliyor değil mi? Eliquist'e
bozmuyor. Eliquist etkilemiyor. Biz onu sözcükle girişlerde sadece yerdağının algılayacağı şekilde ekliyoruz ve diğer sentezlerin hiçbir etkilenmiyor. Ne sabuk beş, ne Eliquist, ne bir şey. Hatta Blazor'dan İngilizce ses yükleseniz bile İngilizcesi etkilenmez. Yalnızca yerdağı seçilirse konuşur.
Jaws'ta bir eksikliğimiz daha var. Uğur onda günün birinde başarırsak çok iyi olur. O biraz birlikte çalışmamız gereken bir şey. O da şu. Braille'de mesela İngilizce girişler yapılabiliyorken Türkçe kısaltmalar ne yakarken ne de okurken
görünmüyor. Kısaltmalarla ilgili sizinle beraber bir videoyu çalışmamız gerekiyor.
İnşallah ben Braille'deki yani onu da tamamlarsak Braille'i o anlamda da Türkçe'ye kazandırırsak çok çok güzel.
Hocam formatımla ilgili yeni bir anlatımlar var. Ben size gönderirim bunları. Bilgiler var. Çünkü değiştirilmiş onların da şeyleri değişti geçenlere 16'ya beraber. Formatları değişti. Onunla ilgili biz sizinle imza olarak görüşürüz. Eğer ki şey olursa Braille kabartma display'de edinebilirsek bir şekilde muhakkak ediniriz yani zaten.
Bir de Braille ekranı olanlar artık Braille üzerinden çok hızlı bir şekilde metin seçim özelliği geldi. Yani bir yere tıklıyor, gidiyor istediği yere gidiyor, oraya da tıklıyor, o arada tak diye seçiliyor falan böyle. Braille'de öyle bir özellik geldi Jaws'ın yeni versiyonuyla.
Evet hocam, bunu bilim olmam ben şey yapmadım, kullanmadım. Sadece en son şeyi yapmıştım. Onun altındaki Braille kısalıklarını Türkçe olarak yazmıştım. Hani onda böyle isteyen arkadaşlar olursa Braille ekranı kullananlar. Çünkü Braille biliyorsunuz display'lerde şöyle bir özellik var. Sadece yazı yazmak için değil, bilgisayarı kullanabiliyorsunuz sadece. Hiç bilgisayarı klavyesine dokunmadan.
Evet, hiç dokunmadan bütün işlemleri yapmanı sağlıyor aslında bazı
olarak. Alt tab, kontrol tab, masa üstü, başlat menüsü.
Evet, aynen.
Bütün tuşlar oluyor. Onlarla ilgili de hani ekran kullanan varsa bunların ilgili Türkçe materyalleri var. Gönderebiliriz arkadaşlar. Yani yardımcı olsun diye düşünüyorum. Metin seçme, kopyalama dediniz ya siz. İlgili bütün şeyler var elimizde. Seç, kes, kopyala, yapıştır falan. Panoya ekle, panodaki metinleri görüntüle falan. Hepsinin kısa yolları var.
Peki Jason soruyla bitirelim. Jason 6'nın şu an elinde Jason 6 olanlar yeni çıkan şeyde yamayı mı kurtarmaları yeterli yoksa yeni bir kurulumu paketini indirmeleri mi gerekir?
Sırtta yeni sürümü de yama olarak paylaşım yapacağız. Ama aynı zamanda direkt Türkçe kurulan sürüm de yapacağız. Şunu söyleyeyim özellikle 1600 şey özür dilerim. İlk çıkan 1516 sürümü vardı ya.
Evet.
1516 üzerinde yeni yapacakları Türkçe yamayı kurarlarsa JAWS çalışmaz çünkü script uyumsuzluğu var. JAWS'u bozar yani.
Anladım. En son JAWS sürümünü kullandım.
1722 olması gerekiyor JAWS sürümünüz. 1516 sürümünde yeni yamayı yapsanız dahi JAWS'u bozacaktır. Tekrar JAWS'u kaldırıp kurmanız gerekiyor. Bu sizi uğraştırıyor. Testini falan yaptı arkadaşlar. Gerek yok. Ama direkt 1722 İngilizcesinin üzerine kurabilirsiniz.
Evet, gerçekten çok yoğun, güzel bir çalışma. O sizin duyduğunuz arkadaşlar işte Research Push G'ye bastığınızda o tak diye gelen hava durumu için arkada bir yüzlerce satırlık kodlar yazılıyor gerçekten. Kolay olmuyor süreci.
Şöyle düşün, yani hava durumunun her il için ayrı ayrı çift fonksiyon yazdım mesela. Düşünün ki 81 tane ilimiz var.
Evet, gerçekten bunlar yani, her gazete için falan da muhtemelen öyle pat diye kendiliğinden gelmiyor herhalde. Oralara sen bir şey ekledin değil mi?
Gazeteler bizim Braille teknik sunucusu üzerinden yükleniyor. Olduk olarak şey yapıyorum yani onları. Özel Braille teknik için ASP dosyaları oluşturdum. ASP'de Microsoft'un girişmiş olduğu bir web kodlama şeyi dili. ASP.NET'te yazılmış dosyalar var mesela. Her sayfanın, işte gazetenin mesela kategorisi için ayrı ayrı dosya yapıyorsunuz yani.
Çok güzel. Eline sağlık diyorum Uğur'cum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir şekilde bir Türk programcının emeğini hepimizin yararına kullanması bu anlamda çok çok güzel. Gençler şu artık biz bayrakları rahat rahat devredebiliriz.
Evet evet.
Hocam inşallah böyle sizden sonra bizim arkada kalmayacaktır.
Çok güzel. Peki Uğur, çok sağ ol. Çok teşekkürler katıldığınız
için. İyi yayınlar diliyorum. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Canınız sağ olsun.
Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Skype'çılar kimse bir şey yazmadı. Olgun abim yazdı bir tek. Zehir gibi bir aklı var maşallah dedi. Ama bence gerçekten çok çok başarılı, çok güzel özellikler gelmiş. Ne diyorsun hocam?
Vallahi hocam, yani JAWS kendini açmış Türkçe'ye. Uğur'un ellerinde.
Evet evet, JAWS bir sürü farklı şey yapabilir hale gelmiş. Eklentileri kendi içinde gelmiş. Bir de bu research için ben hep aslında hayal ederdim ama işte ben o vakitte olmadığından o zaman yetiştiremedim. Şimdi gelirken Word'de çalışırken bir kelimenin anlamını merak ettim. Tak oradan gir bak yani. O çok güzel bir şey gerçekten.
Evet.
Aslında bu ne biliyor musun? Bunu da aslında herkes yapıyor. Bunu da mesela iPhone'ın bildirim merkezlerinde falan onlar görüyor işte. Onun ekran okuyucu uyarlanmış hali gibi bir şey oluyor değil mi?
Aynen.
Gerçekten öyle baktığınızda.
Aynen.
Evet hocam, bu arada da saatimizi de ne yaptık? 21. Saati 21.25 yaptık.
23.25.
23.25 tabii ki. Yine buçuk buluyoruz.
Bir buçuk. Biz de artık alışkanlık oldu.
Evet gerçekten. Ama güzel bir program oldu. Küçük bir yayın kesintimiz oldu ama.
Evet.
Evet, yine de hala 10-15 kişi var. Bak Çağrı diyor ki Uğur gerçekten Cansa'ya kaldırmış diyor. Bir nevi edacı olarak diyor, onu takdir ettim diyor. Erol tebrik ediyor hocam. Gerçekten bence de Cansa bambaşka bir kimlik kazandırmış. Birçok eklenti, yani NVDA'da da eklentilerle yapılan birçok şey JAWS'la bu işi yapıyor. Bir de gazeteler falan bence çok iyi. Yani orada bir sürü şeyden direkt orada bilgi görmek, almak hızlı. Evet. Çünkü hani bunu normalde internetten de yapıyorsa o sayfaya gir, oradan öbürüne gir, oradan ona tıkla falanken bu da çok daha güzel bir şey olmuş. Eline sağlık diyorum. Ben de yakın zamanda kullanıp kendim test edip burada daha net bir şimdi İngilizcesi var bende. Hala JAWS'la Türkçesine geçmedim ama. Evet, ne yapalım hocam? Bitirelim mi?
Bitirelim, bence bir şey kalmadı.
Evet, 23.30'a geldi saatimiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar.
Haftaya
yine yeni konuklarımız olacak.
Evet.
Yeni konularımız olacak. Sizlerle birlikte olacağız diyelim.
Şimdi görüşmek üzere de bir parçayla veda edelim.
Son bir parça çalıyoruz ve parçadan sonra da programımızı bitiriyoruz.
Evet, görüşmek üzere, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.